Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
HDI Sigorta'nın sunduğu Üç Büyükler programıyla yeniden karşınızdayız. Her perşembe olduğu gibi 12 ile 2 arasında ben Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve Atakan Kurt'la beraber Üç Büyük Kulübün gündemini konuşacağız. Türk futbolunun gündemini konuşacağız. Ve sizlerden gelecek yorumlarla da programı güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde devam ettireceğiz diyelim. Ve İrfan 25 hoş geldin.
Hoş bulduk. Gündem yoğun.
Gündem yoğun gerçekten. Temsilcilerimiz Avrupa sınavlarına çıkacak bu akşam. Beşiktaş herhangi bir iddiası kalmadı. Deyim yerindeyse prestij maçına çıkacak.
Bu ülke puanı için önemli.
Tabii. Fenerbahçe ise Tırnava karşısında artık grup liderliği için oynayacak.
Fenerbahçe kazanırsa sadece Fenerbahçe'ye bağlı değil. Yine Koçlant ve Ludogorets maçının sonucuna bağlı. Eğer iki maç yani Ludogorets'in Norveç maçı berabere biterse Fenerbahçe kazanırsa lider oluyor.
Ama İnşallah diyelim.
Ludogorets kazanırsa bu sefer Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gerekiyor lider için ve Ludogorets'in attığı golden iki fazla atması gerekiyor.
Atabiliriz ama bence.
Bence farklı bir skor biter bugün. Yani peki, farklı bir galibiyetle ayrılır Fenerbahçe
sahada. Peki kafamdaki soruyu hemen yönelteyim. Hafta sonu ligler yok. İsmail Hoca genellikle konferans liginde hep rotasyona gidip çok yedek ağırlıklı kadrolarla sahaya çıktı. Bugün as takım sence sahada olabilir mi? Yıldızlar olabilir mi?
Bence ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkacak Fenerbahçe. Sadece Samet Akaydın UEFA listesinde yer almıyor. Dolayısıyla o bölgede Jiku Osterwolde ikilisini bekliyoruz. Yine Serdar Aziz'in bir sakatlığı var. Yani sakatlıktan yeni çıktı. Takımla birlikte 3-4 antrenmandır çalışıyor. Hatta dün basın toplantısında kendisine sordum hocam. Jiku Serdar Aziz ikilisini görebilir miyiz diye yarınki mücadelede. Dedi böyle ciddi sakatların ardından 3-4 antrenmanla oyuncuyu sahaya sürmenin çok doğru olduğunu düşünmüyor teknik adam, tecrübeli teknik adam. Dolayısıyla yarınki yani bugünkü mücadele Jiku ve Osterwolde stoper ikilisini göreceğiz.
Evet.
Ardından şimdi tabii nasıl bir 11 ile çıkar? İdeale yakın bir 11 ile sahaya çıkacak Fenerbahçe. Kalede Livakovic, sağ bekte Osay Samuel, sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Jiku ve Osterwolde. Orta sahada Crespo, Fred, Szymański, orta alanda İrfan Can Kahveci, orta alanda Tadic, ileride işte Zeko muhtemel 11'ini bekliyoruz. Yani tamamen ideal 11 olarak nitelendirebiliriz. Sadece bir değişiklikle çıkacak Fenerbahçe. Burada da tabii ligin bir maç ertelenmesi çok büyük önemli rol oynadı bu süreçte.
Hem de tabii averaj lazım olduğu için tabii. Belli ki gollü kazanıp lider çıkmak istiyor. Peki kaçırdığım için Avrupa Ligi'nde olduğu gibi playoff turu var mı Konferans Ligi'nde?
Var. Eğer Fenerbahçe ikinci tamamlarsa Avrupa Ligi'nden gelecek olan takımlarla eşleşecek. Dolayısıyla Şubat ayını boş geçmeyecek. Yani Şubat ayında Fenerbahçe maç oynayacak.
Bu da önemli.
Eğer grubu birinci bitirirse Şubat ayını boş geçecek. Fikstür anlamında avantaj teşkil edecek. Ya bu da tabii Fenerbahçe açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.
Tabii, yani. Bunu da göz önüne alıp belli ki yıldızlarını oynatacak İsmail Hoca. Evet, Atakan Kurt İstanbul trafiğinden
yok,
kendini
ya,
sıyırıp geldi
ya.
Yok mu?
Park etme ya.
Hadi ya.
10 dakikadır 15 dakikadır park etme.
Bu sefer de otopark sorudu.
Otopark sorudu.
O da trafik
ya, otopark sorudu.
O da trafik. Park trafiği var.
Ne oldu daha sayf?
Abi Galatasaray'ın nefesi yetmedi diyebiliriz. Yani artık futbolda fizik güç, atletizm ve tempo önemli. Ve Kopenhag'da da bu gerçekten çok iyi bir seviyede.
Ama mesela o kadar çok orta yapmış. Hava toplarında çok
orta
iyi takım.
Orta yapmadı abi. Ortaya rakip mecbur bıraktı.
Mecbur aslında bıraktı. O, ama uzun top oynuyor. Ama Galatasaray son 3-4 maçta Şampiyonlar Ligi'nde sürekli uzun top oynuyor. Sürekli. Hep şişiriyor
ama
ileri.
Ama organize atak da geliştirebiliyordu. Bu maçta mesela heyecanlandığımız tek pozisyon herhalde 90+3'te o Kiev karambol gibi bir karambol oldu. Onun dışında böyle
ilk kaleyi bulan şut 85. dakika. Bakan bunun çok böyle etkili olmayan kafası.
Aslında yani biraz oyuncu tercihleri konusunda yine hocayı, yani Okan hocanın bence ikinci yarıdaki
doğru değişiklikleri. Zaha Tete yerine işte Kerem solda, işte Hakim Ziyech'te başlasa, orta sahada Mertens oyna, ama Galatasaray'ın şeyi yok. Yani bir oyun planı yoktu. Organizasyonu yoktu. Yani oyuncular üzerinden gitmekten ziyade bence oyun planı üzerinden gitmek daha mantıklı olur. Ya yani dediğim mesela Kerem'i solda, evet, sağda Hakim Ziyech'i oynatsa daha fazla pozisyona gelebilirdi. Doğru.
Olur. Katılıyorum. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bence yani ilk 11 nasıl olursa olsun, yani yanlış, doğru vesaire, belki oyuncu tercihleri yanlıştı, değişiklikte geç kaldı, ama bence 3 günde oynansa Galatasaray maçı kazanamazdı. Çünkü fizik gücü olarak, atletik olarak çok güçlüydü Kopenhag. Yani 70. dakikada bir istatistik verdiler. 95 kilometre koşmuş rakip. Galatasaray 87 kilometre. Yani bir kişi fazla oynamış Kopenhag. O yüzden bence onu söylüyorum. Nefesi yetmedi Galatasaray.
O yani o tabii Danimarka enerjisi yetmedi. Her zaman çok fazla koşuyor. Fenerbahçe'nin Neustadt maçında da örneği yani. Ya örnek
bir olarak. De biz rakipleri ne yazık ki
küçümsüyoruz biraz.
Bütün ülke olarak söylüyorum, küçümsüyoruz. Ya maç oynanırken Çağdaş Sevinç bir istatistik paylaştı. Kopenhag son 4 yılda 4 temsilcimizi birden elemiş ya. Yani galiba Başakşehir, Sivas, Fenerbahçe, Galatasaray. Yani gözümüzde çok küçültüyoruz rakipleri. Ama ya adamlar bir kere güçlü abi. Manchester City'nin mesela kadrosuna bak. Sol kanat, sağ kanat hariç takımın tamamı 1.80 üzeri abi. Ve inanılmaz bir tempo var. Yani Kopenhag'da da acayip bir tempo vardı. Kolay değil. Ama ya şimdi mesela gruplar ilk çekildiğinde ilk gün futbola dair düşüncesi olan insanların %90'ı şunu söylerdi. 1 Bayern Münih, 2 Manchester, 3 Galatasaray, 4 Kopenhag derdi. Bir tek Kopenhag dengeleri bozdu. 3 Galatasaray oldu yine. Manchester'la yer değiştirdiler.
Orada üzüntü, yani üzülünen nokta şey, şimdi Bayern Münih karşısındaki futbol.
Tabii.
Manchester United karşısındaki, tabii, futbol. Ardından şimdi Kopenhag'ın ikinci çıkıp Galatasaray'ın üçüncü olması. Aslında en fazla, yani bunu dediğin gibi gruplar çekildiği zaman Galatasaray üçüncü olsa dese herkes altına belki imzasını atardı.
Tabii. Ama tabii.
Hem Bayern hem Manchester karşısındaki futbol. Yani veya hatta ne diyeyim son dakikalarda kaçtı.
Ya üçlük maçta da iyi oynamadı, evet, Galatasaray. Galatasaray'ın oynadığı aslında çok açık şekilde
iki Bayern maçı.
Üç tane iki Bayern maçı, bir de Old Trafford'daki deplasmandaki performansı çok üst düzeydi. Yani futbol kalitesi olarak. O maçlardaki oyunu oynasaydı belki olabilirdi bir nebze, ama Bayern'e de nefesin yetmedi. 70 dakika muhteşem oynadım bu iç sahadaki maçta. Ama ondan sonra bir düştün zaten, Bayern geldi iki tane attı gitti. Yani
biz mesela halı saha maçlarına çıkıyoruz. Evet. İşte 25-26 yaşında çocuklar geliyorlar mesela. Biz işte kaliteli oyuncular, eski futbolcular falan. Bir başlıyorlar böyle. Tamam. 5-0 yapıyorlar maçı.
Ya ya da sen 5-0 5-2 yaparsın ama son bölümde bir alır.
Onu söylüyorum işte. Biz son işte yarım saat 40 dakika maçı bir alıyoruz. Tak tak atmaya başlıyorsa 2-3 fark kazanıyoruz. İşte Galatasaray'ın yaptığı en büyük yanlış oydu Şampiyonlar Ligi'nde. O kadar hızlı ve tempolu başlıyordu ki maçlara. Ama 90 dakikayı yaymıyordu enerjisine. Bir de işte kaliteyi yayarsın. Atletik performansı yayarsın. Fizik kondisyonu yayarsın. Topa hakim olursun. Oyunu zaman zaman sete çevirirsin. Tempoyu düşürürsün. Vitesi düşürürsün. Hep aynı oranda, aynı tempoda oynamaya çalıştı. Kimin enerjisi yeter ki buna? Ha, aldığın sahalar, teteler, zeyişler çok üst düzey fiziksel kapasiteye sahip, tabii, olurlar. İkinci yarı sokarsın. Aynı oyunu ikinci yarıda oynarsın. Öyle bir şansın da yok. Şimdi Icardi'yi eleştiriyoruz. Evet, ben de çok eleştiriyorum. Icardi beslenmedi. Yani Kopenhag maçında bakıyorsun hiç topla buluşamıyor. Ama ve lakin adam Türkiye Ligi için fazla, Şampiyonlar Ligi için bence düşük seviye kaldı. Maalesef öyle.
Yani söyleyeyim, Icardi gibi futbolcuyu da çıkaramıyorsun yani. Çünkü her an her şeyi yapabiliyor. Son dakikada, uzatma dakikada bir pozisyonda da
hayal kırıklığı. Şampiyonlar Ligi'nin hayal kırıklığı.
Ama ceza sahası dışından Icardi'nin vuruşunun ardından zaten pozisyon gelişti. Yani orada da yani, şutu çekmek de önemli.
Mesela ikili mücadeleler, topu aldığı zaman rakibin hamleleri, topa rakibin daha önce yani Icardi'nin önce yaptığı hamleler, tek hamleler, Icardi fiziksel olarak hayal kırıklığıydı. Tamam, pozisyona girse yapar mı? Yapabilir, ama o şeyi de vermiyorlar, fırsatı da vermiyorlar.
Zaten bir ay önceki fiziksel, yani fotoğrafı da Icardi'nin bir buçuk ay önceki fotoğrafı da şimdiki fotoğrafın yan yana koyarsan aslında fiziksel anlamda ne kadar geriye gittiğinin çok net bir şekilde görüyorsun Icardi'nin. Yani Orada fiziksel anlamda o sakatlıktan dolayı çok etkilenmiş. O belli ki
ya, yani Beşiktaş orada çok zarar verdi ya Galatasaray'a.
Yani şöyle söyleyeyim. Gezal. Yani inanılmaz derecede.
O sakatlığı yaşamasa bambaşka olurdu performans.
Yani çünkü
derbide bir sakatlandı.
Ya bir fotoğrafını gösteriyorlar. Gerçekten çok fit bir fotoğrafı var. Ama ardından 1,5 ay sonraki fotoğrafını gösteriyorsun. Gerçekten orada yani fiziksel anlamda çok geriye gitmiş galiba.
Bir de oyuncular için en büyük handikap da şu. Ne yaparsam yapayım atıyorum. Ne yaparsam yapayım oluyor. İşte gece çıkıyorum yine oluyor. Yediğime dikkat etmiyorum yine oluyor. Olduğu zaman işte o seni aldatıyor. Bir çıkıyorsun Avrupa'ya. O atletik performansını, fiziksel kapasiteleri görüyorsun. Yetmiyor. İşte Icardi yetmedi abi. Ezildi yani, anladın mı? Şu fiziki yapısı, şu performansı, kondisyonuyla adam fazla geldi Şampiyonlar Ligi seviyesi ona. Maalesef abi, öyle yani. Gerçekler bu.
Çok doğal. Niye doğal? Abi 1,5 ay antrenman yapmadan oynadı bu futbolcu. Ya şimdi sen, ben 5-6 senedir futbol oynamıyorum. Hadi Atakan çağırsın beni, alt saha maçına gideyim abi, bayılırım. Ya kalp krizi geçiririm ya tempodan affedersin istifra ederim orada ya. Yani. Kolay de, değil abi doğrudur. Yüksek tempo antrenman yapmadan Şampiyonlar Lig'de de etkisiz ki Icardi. Haftalardır gol atamıyor.
Evet.
Haftalardır maça ağırlığını koyamıyor. Ya o yüzden çok doğal karşılıyorum ama bence burada bunun sorumlusu sadece Icardi değil. Yani Icardi'ye de dur demeli. Bazen hırs insana zarar verir. Evet, Icardi fedakar bir oyuncu, takım oyuncusu, sahada olmak istiyor. Ama en azından 2-3 maç bence
Bakan Buyu
hala oynatıp mesela Karagümrük maçında bence Icardi başlamamalı. Bakan Bu başlayıp bir Icardi'ye es verdirmeliler artık. Hem Bakan Bu bunu hak ediyor, hem de Icardi'nin biraz kendini toparlaması için, güçlenmesi için bence buna ihtiyacı var artık. Bu çok net belli. Yani tek başına ordu diyorduk, tek başına maç kazandıran adam şu anda sahada çok sıradan bir golcü kisvesine, sınıfına düştü yani şu anda. Ama Galatasaray'ın tabii 3. olarak çıkması da güzel. En azından Avrupa hikayesi devam ediyor. Şurada şöyle bir eleştiri getirebilirim. Ben Okan Hoca'ya çok büyük saygı duyuyorum. Kendisini başarılı da buluyorum. Ama bence Galatasaray'ın grubu 3. bitirmesinin ardından Tuchel'e de Bayern'e de bir teşekkür etmesi gerekiyordu. Nasıl geçen maç eleştirdi Kopenhag'ı yenemediği için Bayern'i. Manchester United'ı deplasmanda yendiği için de tebrik etmesi gerekiyordu. Çünkü
4. bitirmek.
Yani o skor olmasaydı, United kazansaydı Avrupa'ya veda edecekti böylesine bir performans sonrasında. Bayern Münih tam kadro çıktı. Maçı da İngiltere'de kazanmayı başardı. Ve bu sonuç bir anlamda Galatasaray aslında Avrupa'da bir üst sıra çıkardı. Bu noktada da bence Bayern'i takdir etmek gerekiyor. Çünkü birçok İngiliz takımı bu tip sonuçları aldıktan sonra hep komple yedek ağırlık kadroyla çıkar ve %90'da mağlup olur. Ama Bayern bunu yapmadı. Evet abi.
Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir İngiliz takım ilk defa bu kadar fazla gol yemiş gruplarda.
Evet.
Kalede Onana var ama yani normal.
Evet.
Ya inanılmaz. Yani Galatasaray'ın da şansı o. Yani kalede Onana'nın olması vesaire.
O da faktörü yani. O da
tabii tabii. Yani bu kadar şimdi rotasyonlu çıkıyor Bayern Münih, senin kendi evine geliyor. Sen yine yenemiyorsun abi. Enteresan.
Yok yok ya. Rotasyon yapmamış. Tam kadro çıktı Bayern.
Bayan tam kadro çıktı.
Tam kadro çıktı.
Hiç tam eksiksiz.
Tabii tabii, Harry Kane falan herkes oynadı.
Hepsini oynatmış.
Hepsini oynattı. O yüzden diyorum yani Tuchel'e teşekkür etmesi lazım.
Tabii tabii %100. %100.
Yani o sonuç, o kadro, o skor olmasa.
Ama bir golü gördüm. Hı. Yine kaleden çıkmamış olmalı.
Evet evet. Yine
şeyler yani Altay'a bence artık şans vermesi gerekiyor yani, ama normalde neden vermiyor anlamıyorum.
Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Altay kötü performans gösterse bile bu kadar kötü performans gösteremez.
Ya bence de.
Ya Onana'nın yani inanılmaz bir 7-8 tane inanılmaz 7 gol var ya bu sene. İnanılmaz ya, yani.
Üstte ligde de yiyor bu arada.
Tabii tabii.
Tabii sadece şey değil, Şampiyonlar Ligi'de de inanılmaz golleri var.
Zaten geçen hafta Bournemouth'tan 3 mü yediler, 4 mü yediler? Ve şeyde Old Trafford'da yine farklı mağlup oldular. Abi bizde olsa mesela teknik direktör sezon başından bir yere herhalde 2-3 defa değişmişti Manchester United'ın hocası. Bir Türk takımı olsaydı o
çoktan göndermişlerdi yani.
Tabii canım, yani şu an iyi duruyor işte, Beşiktaş gibi olurdu Manchester United şu an. 3. hoca değil mi? Evet. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, şimdi Rıza Hoca, aynısı olurdu.
Halil Umut Meler.
Abi sonda girelim diye düşünüyordum ama.
Öyle mi yapalım?
Ya bilmiyorum yani şey. Tatsız bir konu. Ve bence ya bunda herkesin payı ve sorumluluğu var.
Kesin. %100.
Hepimizin var.
Hepimizin var. Şöyle söyleyeyim. Herkesin payı var. Çıktı federasyon başkanı açıklama yaptı. Yani basın mensuplarını suçladı. Eski hakem yorumcularını suçladı. Başkanları suçladı. Yöneticileri suçladı.
Ya bir tabir tek, var ya kimse bir, masum
ya
değil
bir
diye.
Tek kendini suçlamadı. Evet. Bir tek kendini suçlamadı. Çıktı. Tamam mı? Maç içinde açıklamayı dinliyorum. Tamam mı? Bana çok yapmacık geldi, açık söyleyeyim burada. Yani o Sayın Mehmet Bügeş'in yaptığı açıklama. Yani o ya artık yeter diye bağırması. Yani böyle mimiklerle konuşması ve artık yeter diye bağırması. Bana yapmacık geldi. Ve açık şunu söyleyeyim. Yani burada bence baş sorumlu. Yani Türkiye Futbol. Bu Türk Futbolu yöneten kim? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Ve bunun başındaki kurulları. Yani bir sıkıntı varsa hem önce kendi herkes aynaya bakması lazım. Tamam sen sorumluluğunu üzerine alıyorsun. Diyorsun ki hepimizin payı var. Ama en büyük payda Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin ve kurullarının. Yani burada herkes suçlayıp
bu açıklamasında yok. Bence de suçlu, yanlış yaptı ama ben biraz öz eleştirisel bir yaklaşımda bulunacağım. Hepimizin payı var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tek başına suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu süre gelen hataların ışığında, sonucunda ortaya çıkan bir tablo. Yani önceki federasyonların da çok büyük bir payı var. Yani işte Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandığında gerekli reaksiyonun gösterilmemesi, Rize Başkanı çıkıp silahım olsa o hakemi vururdum deyip 15 gün hak mahrumiyetiyle geçiştirilmesi de bence bu skandalların ne bileyim zeminini, altyapısını oluşturdu.
Şöyle söyleyeyim, hani Ankara Gücü Başkanlığı'nın açıklaması var. Adana Demirspor maçından ardından, 3-1'lik biten maçın ardından. Bundan sonra yapacağım tepkiyi göz kestiremezsiniz ya, adam söylemiş yapacağını yani.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, yeniden birlikteyiz. Hem Radyo Gol'de hem de ortak yayın YouTube'da Üç Büyükler programında karşınızdayız. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la birlikte Üç Büyükler programında 2 saat boyunca tüm gelişmeleri, detayları, haberleri ve istihbaratları sizlerle konuşacağız. Sizlerle değerlendireceğiz. Arzu abla da geldi. Hoş geldin Arzu abla.
Ellerine sağlık Arzu abla.
Ellerine sağlık. Burası tabii sadece radyo yayını zannediyorsun. Burada YouTube, aynı zamanda kamera da var biliyorsun.
Arzu abla yayını.
Arzu abla tüm güzelliğiyle, ihtişamıyla geldi. Ellerine sağlık. Arzu abla teşekkür ediyoruz. Evet. Beşiktaş'a az sonra mı konuşalım?
Yani bence Halil Umut Meler'i açtın.
Halil Umut Meler'den devam
edelim. Daldan dala atlamayalım.
Evet, daldan dala atlamayalım.
Sen önce bir konu, sonra ya ben şöyle, birkaç bir şey söylemek
Halil
istiyorum.
Halil Umut Meler'le alakalı hepimiz suçluyuz. Hepimiz hatalıyız.
Aynen.
Demeçler, yaptığımız yorumlar, ondan sonra attığımız tweetler, insanların galeyana gelmesi, galeyana getirilmesi. Mesela Emre Belözoğlu parmak sallıyor. Belki orada Faruk Hoca gördü Emre Belözoğlu'nu. Halit Rüyes'in hareketlerine, o da ondan etkilendi. Bir de şöyle bir şey var. Hocanız Fatih Terim'se ve Emre Belözoğlu'ysa ve çok hırslılarsa, çok hırslılar, inanılmaz, kazanmaya tahammül, kaybetmeye tahammülleri yok, etkileniyorsunuz. İşte Şipo Mehmet, Mehmet Özdirek gibi bir kişi hayatı boyunca
İsviçre,
hiç kimseyle tartışmamış, hiç kimseyle diyaloğa girmemiş, küfür etmemiş, ağzından simkaflı cümleler çıkmamış. Belki kırmızı kart ya görmüştür ya görmüştür bir iki tane kariyeri boyunca. Çok sakin beyefendi değil mi Mehmet Özdirek? İsviçre maça gitti, tekme attı. Yani bazen öyle bir girdaba giriyorsun ki sen de işin içinden çıkamıyorsun.
İşte kontrolü kaybediyorsun.
Kontrolü kaybediyorsun. Emre Belözoğlu'nun o ruh hali başkanı da etkilemiş olabilir. Çünkü o sırada tam böyle parmak sallıyor ya. Arkasından Faruk Koca geldi. Muhtemelen orada gördü. Belki göz göze geldiler. Belki şeref tribünden, protokolden gördü. Vesaire. Çünkü hakemin maça, şimdi hakem ne yaparsa yapsın, hakem hakikaten rezil de maç yönetse, Ankara Gücü aleyhine inanılmaz düdükler de çalmış olsa, penaltılar da vermiş olsa, maçı bir taraftan alıp diğer tarafa da vermiş olsa, gidip vuramazsın abi hakeme. Ki maça tesir edecek bir kararı da yok hakemin bu arada. Hakemlik bu olay da olmamış yani.
Ya
aslında şunu söyleyeyim, dediğin doğru ama şimdi sadece Emre'ye bağlamak da doğru olmaz. Dediğim gibi Ankara Gücü Başkanlığı'nın, bak Ankara Gücü Başkanlığı adını demiş, bu maçı sonrası, yenildiği maçtan sonra 3-1 maçın ardından açıklaması var.
Tabii tabii.
Yani orada diyor ki bundan sonra göstereceğim tepki yapamazsınız, öngöremezsiniz.
Tabii kurulmuş o zaten.
Kurulmuş yani.
Kafaya şimdi takmış o. Yani bir daha bir şey olursa, bak Halil Umut Meler aslında şey olmuş abi. Hani o bardağı doldurmuş doldurmuş doldurmuş, taşmasını bekliyormuş. Son damlayı bekliyormuş. Son damlayı da atmış, Halil Umut Meler'e gitmiş.
Şimdi Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca denetimli serbestlikte.
Yok, şu an tutuklu.
Çıkarıldı mı? Tutuklu.
Yok, tutuklu şu anda.
Tutuklu.
Tamam. Tamam, 10 gün
o zaman çıkardım. Bu bir dedikodu, iddia. Ya inşallah çıkamaz.
Çıkar.
Yani bence artık burada adaletin, hukukun kişilere göre ya da mensup olduğu yerlere göre değil, gerçekten hakkaniyetli bir şekilde, tarafsız şekilde tecelli etmesi gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Halil Umut Meler'in kaç, 10 yaşında galiba bir erkek oğlu var.
Daha yeni çocuğu oldu.
O çocuğun o görüntüleri görmesi, hayal ederek o hassasiyetle bu karar verilmeli. Bence Türkiye'de birçok şey gerekli caydırıcı cezaları alamadığı için biz bu günleri yaşıyoruz. Yani Faruk Koca öyle bir ceza almalı ki bir daha hiçbir kulüp başkanı, hiçbir teknik direktör, hiçbir futbol adamı bunu aklından dahi geçirememeli.
Sana %100 katılıyorum. Hem emsal karar
ne
olması lazım.
Ne tapis cezası almalı.
Hem emsal karar olması lazım. Hem
zaten öyle... ilk kez bir tutuklama oldu. Dikkat edersin.
Abi bu kesmez kimseyi. Yani 10 gün sonra bırakıldığında tabii. Yine kusura bakma ama biz şunu söyleyeceğiz. Yani
hukuksal anlamda söyleyeceğiz.
Ne yazık ki burası Türkiye'de.
Yatar 5 yılın altında hapis cezası yatmıyorsun zaten. Belli.
Yeni yasaya göre 4'te 1 yatıyormuşsun galiba.
Ya hapis cezası yapmıyorsun.
Abi ne olursa olsun ya, yılda önemli değil. Net bir şekilde hapis cezasıyla çarptılmış. Yani bunun karşılığı hapis cezası. Ya, başka hiçbir şey değil.
Şöyle, emsal ve örnek olması açısından, bir daha kimsenin buna cesaret edememesi açısından bir yaptırım yapılması lazım. Hayır, zaten. Yani kimse tabii bir sene, iki sene, üç sene yatsın tabii hiçbirimiz istemeyiz ama böyle bir iki üç ay yatıp sonra kamuda görev alıp işte, hani örnek olması açısından söylüyorum. Hem de çıktıktan sonra işte gidip temizlik işçisi olarak çalışabilir, işte bir yeri süpürürken görüntü verilebilir, para cezası, ömür boyu men... futboldan uzaklaştırma, işte Ankara Gücü Kulübü'ne 5-6 maç seyircisiz, yani öyle ağır cezalar vereceksin ki zaten sonra herkese şey olsun, örnek olsun.
Bu arada 3 yılın üzerinde PFDK, 3 yılın üzerinde bir ceza alırsa zaten bu ömür boyu mene dönüyor. Normalde öyle bir ceza vermen lazım, mesela spor müsabakalarında ömür boyu mene.
Tabii canım, yani
öyle bir ceza mutlaka caydırıcı bir ceza olması gerekiyor.
O basit, o teferruat abi. Tabii, burada tabii. Önemli olan ama Faruk var, Koca'nın
burada sadece ceza. Yani dediğim gibi, yani bu yönetimde çok büyük hataları var. Aynı zamanda çünkü alt liglerde her gün görüyoruz. Daha bir hafta önce 3. ligde hakem dövdüler. Evet. Bununla ilgili hiçbir federasyonun hiçbir açıklaması olmadı. Madem Süper Lig'le alt lig fark etmez, orada da bir şey yapıyorsan oradaki hakemine de sahip çıkman lazım. Orada da işte gerekirse ligleri iptal etmen lazım. Bilmem ama burada caydırıcı ceza vereceksin ki yani oradan başlayıp Süper Lig'e bu yansır. İleride süreç yansır. Ben çok fazla düzeleceğini düşünmüyorum. Bak, bu süreç böyle devam eder. Biz 10 gün konuşuruz bunu. Herkes burada sevgi pıtırcına şey yapar. Ama daha sonra süreç aynen devam eder. 10 gün sonra her şey unutulur. Çünkü çok şey unutulur ülkede. Abi, yani bu ülkede dediğim gibi burada bu ülkede ne oldu? Dediğim gibi Fenerbahçe kafilesinin otobüs kurşunlandı. Ya kurşun değil, taş denildi. Üzeri kapatılmaya çalışıldı. Ve bir hafta sonra ligler oynandı. Hatta şu ifade, Göksel Gümüş da çıkıp şunu söyledi. Fenerbahçe sahaya çıkmazsa dedi, sonucuna katlanır diye tehditvari bir konuşma yaptı.
Bu arada bak, Almanya'dan Sami Aydemir yazmış. Almanya'dan selam. Burada gündem Türkiye'deki hakem katliamı olayı.
Tabii abi ya.
Trabzon
dünya
maçında
basınına
şöyle
rezil oldun.
Trabzon maçında hakemler soyunma odasına kilitlendi. Çıkarmadılar. Yani bunlara ceza verilmedi.
Ne tabi? Yani biz her şey artık şeyi ne yazık ki kaybettik. Şaşırma
bu milat
yetimizi
olsun.
Kaybettik. Şu artık hiçbir olsun. Şeye şaşırmıyoruz.
Bak, bu milat olsun. Buna caydırıcı bir ceza verilsin.
En kötü abi. Evet. Hiçbir şey şaşırmıyoruz.
Caydırıcı ceza verilsin. Ama bundan sonraki süreçte de bununla ilgili herhangi bir tema, hani diyelim hakeme çok sert şeyler oldu, itirazlar. Orada o zaman caydırıcı ceza verecek artık federasyonda. Hani bu kişiler arasında olmayacak. Kişiye göre değişmeyecek ceza.
Onu söylüyorum.
Kişiye işte. Göre değişmeyecek. Kişiye göre değişen cezalar
var. Burada herkesin payı var. Ama tabii ki dediğim gibi bir daha hiç kimsenin aklından geçirmemesi için böyle bir olayı açık şekilde Faruk Hoca'nın çok ciddi bir hapis cezasına çarptırılması lazım. Artı zaten federasyon başkanının o koltuğun ağırlığını kaldıramadığı belli. Bunu ne diyeyim, takımlara göre, renklere göre ayırt etmek doğru değil. Ama federasyon başkanı bence bu koltuğu zaten kaldıramıyor. Yani senin hakemin dövülmüş sahada, yeter diye mikrofonda bağırıyorsun. Dün bir açıklamasını gördüm, işte kimse bu ülkeyi bölemez, evet, bayrak inmez, ezan susmaz. Ne alaka yani, niye biliyor musun? Ne alakası var
Sağlık sisteminden bahsediyor ülkemizin.
Popülist konuşmalar. Şimdi şöyle bir şey var. Eleştiriliyor ve tartışılıyor ya şeyle alakalı, geçmişiyle alakalı. İşte telefonda baylok çıktı vesaire, işte halen oraya mı mensup vesaire falan filan diye. O olduğu için, onu bertaraf etmek için, insanların kafasından o soru işaretini
kaldırmak
için, için
kendini oynuyor yine.
Ülkeye, yani ülkeyi şey yapıyor.
Hani ön plan atıyor.
Ön plan atıyor. Ülke şöyle güzel, Fransa'ya gittim işte 3 sene önce ameliyat oldum. İşte şöyle problemler çıktı. Ülkemin gözünü seveyim, ülkemin canını seveyim, böyle bu tür söylemler, açıklamalar. Çünkü zaten şöyle bir sıkıntı vardı insan psikolojisinde. Bir şeyi ne kadar çok diline dolarsan orada o kadar sıkıntı vardır derler. Anladın mı? Yani onun için onu bertaraf etmek için, geçmişini silmek için ya da insanların kafasından o soru işaretini gidermek için bu tür söylemlerde, açıklamalarda bulunuyor. Şimdi tabii adamın bugününü ve yarını eleştirecek değilim. Eleştirmiyorum da federasyon başkanını. O beni ilgilendirmez. O adaletle onun arasında olan bir şey ve onun vicdanıyla alakalı bir durum. Ama işe gelecek olursak, işine gelecek olursak, ben çok kötü bir federasyon başkanı abi. Çok İşi abi. Bilmeyen, futboldan anlamayan, futbolun bazı doğrularını, psikolojisini hiçbir şekilde öngöremeyen, nabza göre şerbet veren, abi şey yeter şey diye bağırıyor falan, yani kurmuş belli, demiş ki ben buraya kadar geleyim, yeter diye bağırayım demiş falan. Yakışmamış da yani. Şimdi naif adamlar vardır ya, kibar böyle. Böyle çıkışlar çok yakışmaz ona. Mesela orada Fatih Terim, Emre Belözoğlu ya da o tarz söylemlerde bulunan ya da diksiyonu kuvvetli, mesela Fikret Orman iyi konuşurdu. Bu tarz bir adamı çıkarsan oraya, o yeter diye bağırsa, masaya yumruğunu vursa, ikna eder hepimizi. Çünkü deriz ki ya bu adam zaten böyle bir adam. Ya da ifadeleriyle, söylemleriyle etki eden bir adam. Yani şimdi sen öyle bir adam değilsin abi. Naifsin, kibarsın vesaire. Oraya gelmişsin. Oraya muhtemelen not almışsın, yıldız koymuşsun falan. Cümlen bitiyor, yeter diyorsun ama geçmiyor bana yani. Geçti mi sana yeter diye?
Abi ben şöyle görüyorum. Toplumlar hak edildiği gibi yönetilir. Yani bu Türk futbol, hepimizi katıyorum buna. Bu futbol dünyasına, camiasına böyle federasyon başkanı bence şaşırtıcı değil. Niye biliyor musun? Ya dün çok garibime gitti. Ya iki tane çocuk babası olan bir hakem sahada dayak yedi. Net dayak yedi yani.
Öyle bir de şey,
neredeyse linç edildi.
Yani vurdu.
Bunun üstüne ligler ertelendi.
Yerde tekme atıyorsun yani.
Evet.
Ya o kadar
inanılmaz
kaç abi. Kişi.
Ve hayır yani şunu söyleyeyim.
Yerde... Bir de sana ne ya? Sen korumasıyla şoförlümüş abi. Size ne kardeşim?
Zaten bir tanesi vuruyor, kahverengi montlu. Sonra korkarak kaçıyor. Şaşırıyor böyle.
Hayır, yalaka onlar, yalaka.
Tabii canım.
Yani şimdi arkadan
onların da çok ciddi ceza.
Kraldan çok kralcı onlar abi. Kraldan
yani
çok.
Yerde onların... yatan adamın yüzünü kapatmış zaten. Yüzünü kendini korumaya çalışıyor. Artık... Yerde yatan adama tekme atıyorsun yani.
Şunu söyleyeceğim. Şimdi biz ne yazık ki
sokak kavgası yapmasın bunu yani.
Birbirimizi niye sevemiyoruz ya? Biz sevgi duygumuzu, yetimizi kaybettik ya.
Evet.
Yani renklere göre sevgiyi şey yapıyoruz, kategorize ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ya zaten buna hepimiz sebep olduk. Ya bunu artık yapmayalım diyoruz o görüntülerden sonra. Yapmayın diyoruz. Ya liglerin hafta içi oynanacağı açıklanıyor. Böylesine inanılmaz bir olay, skandal yaşanmış. Abi bu karar açıklandıktan sonra dün yine abi Fener Galatasaray kavgasına dönüyor. İş Galatasaray'ın Sivas deplasmanı vardı. Muslera kart cezalısıydı. Bu olay Galatasaray'a yaradı.
Yani şey, öyle bir komple teorisi üretiliyor ki, yani Galatasaray sanki Faruk Hoca'ya dedi ki git baba o tekmeyi ya, at.
Ya şöyle söyleyeyim şimdi.
Ya niye bunu yapıyoruz ya?
Bu işte şey tarafta. Bu nedir? Şimdi Faruk Hoca işte hakeme yumruk atarlı böyle. Çok vahim bir olay bu. Yani kimsenin tasvip etmeyeceği bir olay. Ama öyle bir noktaya getirdi ki sanki hani bunu bu ters taraftan bakalım. Hani Ali Koç yaptırmış gibi de bir şey yapmaya başladılar, tamam mı?
Yani, Ali Koç'un şeyi yok mu?
Var. Ya çünkü açıklamasında
sebebi yok mu bu işte?
Var. Tüm şeyler açıklaması.
Herkesin var. Ama bizim de var.
Şimdi bunu sayarsan burada Galatasaray yönetiminin de açıklaması var, bilmem neyin de var. Hani herkesin var bu paydır. Şimdi diğer taraftan da sanki bir, yani bütün şeyi Fenerbahçe üzerinden okumaya çalışan bir taraf da oldu.
Bu arada TSD'nin açıklamasına bayıldım.
Evet.
TSD herkese mesaj attı. Hiç kimseye, yani holigan gibi davranan spor yazarları ve gazetecilerin bundan sonra hakaret edilmiş şeyini söyledi.
Abi, doğru bir yaklaşım ama kriterini iyi belirlemesi lazım. Kime göre? Yani mesela niye o kriteri çok iyi belirlemesi lazım TSD'nin.
Abi spor yazarı gibi ya millet. Şey spor yazarı gibi, basın sözcüsü gibi ya. Tabii, sanki tabii. Kulübün basın sözcüsü abi.
Akreditasyon bir caydırıcı sebep değil, ben sana söyleyeyim. Yani buraya devletin el atması lazım. Mesela İnsanları galeyana getirip böyle bölünmeye sebep olan medya mensuplarının ne yapacaksın biliyor musun? Sosyal medya hesaplarını banlayacaksın.
Evet.
Banlamaya gerek yok.
Hayır, ceza ver yani. Ceza İki hafta ceza giremez. Bir ay giremez. Bak bir daha yapıyor mu?
Tabii. Bir daha abi şunu görüyorlar.
Çünkü kutuplaştırıyorlar.
Diyor ki ben diyor ya yazıyorum. Bak yıllar önce rahmetli Kazım abi, Kazım Kanat, hiç unutmam. Çok değerli bir gazeteciydi abi. Çok abi. Sevdiğimiz bir abimizdi.
Allah rahmet eylesin.
Bir gün Ömer abi, Ömer Güvenç dedi ki ya Kazım dedi, çok itici olmuyor musun dedi ya. Sürekli dedi o kadar fevri ve sivri konuşuyorsun, fevri ve sivri yazıyorsun ki dedi. Ya dedi ki Ömer dedi ya, yıllarca gördüklerimi doğruları yazdım, kimse beni umursamadı dedi ya. Şimdi de milletin A dediğine B, B dediğine C diyorum. Tam tersi konuşuyorum. Acayip etkileşim alıyorum dedi. Anladın mı? Aynı hesap abi. Millet orada diyor ki aa diyor ben burada gördüğümü yazıyorum diyor. İşte 50 beğeni 70 tamam. Retweet. Ama diyor sivri ben hakeme şey. Sallıyorum, sivri konuşuyorum. Camiayı arkama alıyorum. 150 bin şey görüntülenme, 500 bin görüntülenme, 1 milyon görüntülenme. Ay sonu şeye de yansıyor. Twitter'dan gelene de yansıyor.
O sayede herkes tabii. Kendini işte böyle iki sivri çıkış yapan büyük gazeteci zannetmeye başladı ne yazık ki bu ülkede. Medya sektörü o yüzden de çok büyük yara aldı.
Medya sektörü zaten yara aldı, dibe vurmuş durumda.
Herkes gazeteci o yüzden ne yazık ki.
Yani ya maalesef eleştiri iyi kültürünü kaybetti. Yani bir de sen az önce bahsettin. Yani birbirimizi sevmiyoruz ya. Ya şurada İstanbul'da milli maç oynanmıyor ya.
Tabii ya.
Milli maç oynanmıyor. Yani niye bir Galatasaray stadında, Fenerbahçe stadında veya Beşiktaş stadında milli maç? Çünkü orada her taraftar, oraya giden taraftar kendi takımında oynayan futbolcuyu alkışlıyor veya işte bir tekrar diğer takımı ıslıklayabiliyor.
Volkan Demir de küfür ettiler
ya. Bunu biz kaybettik aslında. Biz, çünkü İstanbul'dan Anadolu'ya doğru gitmeye başladı. Niye İstanbul'da milli maç oynanmıyor? Çünkü gerçekten dediğiniz gibi artık o bizde tek başarı kriteri şampiyonluk olduğu için ya bu hiçbir zaman değişmeyecek, hani söyleyeyim ya. Bunu değişmesi ya lazım.
Dün bir esnaf arkadaşımla konuşuyordum.
Tek başarı kriteri şampiyonluk. Bak, İkinci olduğun zaman başarısız olarak değerlendiriliyor
tabii, ülkede. Tabii olay orada bitiyor biliyor musun? Dedi ki ya dedi geçen dedi neydi Bayern'in elendiği takım? Saarbrücken galiba. Saarbrücken miydi? Ya dedi adamlar dedi Bayern maçından sonra dedi normal lig maçlarını izledim dedi. Adamların o maçta da dolu dedi. Meğersem her hafta full tribünlere oynuyormuş dedi. Abi Avrupa'da dedim bütün mahalli takımlar, ne bileyim ikincilik, üçüncülük hep full oynuyorlar. Niye? Çünkü adamlar futbolun bir oyun olduğunu biliyorlar. Tabii. Futbol orada bir sevgi, tutku, oyun, hafta sonu eğlencesi. Evet. Adam gidiyor çocuğuyla birasını alıyor, içiyor, eğleniyor, geliyor. Bizde ne abi? Vur, kır, parçala. Sadece kazanan haklı.
Tabii.
Kazanmak için de her şey mübah.
Evet,
abi bu yüzden bizde futbol bu kadar çok sevilmiyor. Ya da biz bu yüzden futbol ülkesi olamıyoruz. Ya bunu görmemiz lazım. Artık yine sevgi iklimi altında toplam. Niye biz sadece felaketler?
Bir de şöyle bir şey var. Abi. Ali lafını kes. Bakıyorum mesela sosyal medya, gazeteler, şu şey yorumlar. Rıza Çalım'a yönelirsin. Kardeşim gelmeden önce biz ne dedik ya? Bu takıma Guardiola yazdı, bir şey tabii yapamaz canım. Abi. Şey, Rıza Çalınbay uzun vade çalışırsın çalışmazsın. Vizyonu sana yeterli gelir gelmez. İşte beğenirsin beğenmezsin. Ama bu takıma Guardiola, Ancelotti, Fabio Capello böyle kulüp dördünü getirdik. Otur kulübeye. Bu takıma hiçbir şey yapamaz abi. Doğru. Ya bu takım bitmiş. Bu takımın psikolojisi bitmiş, atletik performansı bitmiş, kondisyonu bitmiş, mantalitesi bitmiş, ruhu bitmiş, gitmiş. Yani bu takımdan hiçbir şey olmaz.
Bir de şu var.
Bu takım aslında teknik direktör öğütme merkezi.
Evet abi.
Az önceki konuya bir şey ekleyeyim. Şimdi adalete inancını kaybederse ve adil yönetim olmadığına, yani adalete inancını kaybederse işte bu kaosa neden olur. Şimdi insanlar mevcut federasyon ve kurulların adaletli ve adil bir yönetim sergilemediğini düşünüyor. Ve burada da zaten yaşanan kaosun en büyük nedeni bu. Burada birçok kez dile getirdik, söyledik. Yani
şimdi mesela biraz önce dedik ya, bir dinleyicimiz yazmış ama ismini belirtmemiş. Sayın Ali Naci Küçük, Erden Timur'un yok mu bu ateşi yakanlarda payı?
Var tabii canım.
Var canım.
Var, sen olmaz mı abi?
Bu ligi bitirtmiyorsun. Herhalde tam dinleyemedi. Dedim ki biz dahil bütün futbol ailesinin
herkesin hatası var.
Burada hatası var. Yani biz kendimizin de suçlu olduğunu düşünüyoruz o tekmede.
Yine takım,
yaşanan olaylar. Aynen. Yani ben diyorum ki sevgi diyorum. Sevgi diyorum. Ben konuştuğum için Erden Timur'la bana geliyorsun. Yani herkesin diyorum bu olayda suçu, günahı var. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın artık dediğim gibi sevgi ikliminde buluşmamız
abi,
lazım.
Abi bir bardak var. Bardağa Erden Timur su atıyor. Ben atıyorum. İşte Emre Belezoğlu atıyor. Fatih Terim atıyor. Ali Koç atıyor. O atıyor. Bu atıyor. En sonunda buraya kadar geliyor. Faruk Koca bir atıyor. Bardak taşıyor abi. Bu kadar basit. Ya yani inanılmaz.
Erkan İlter yazmış. Pardon abi sözünü kestim. İyi günler. TFF Başkanı'nın o şekilde bağırması psikolojik sorunu olduğunu gösterir bence. Aklı yerinde olan biri böyle komik duruma düşemez, düşmemeli de demiş Erkan İlter.
Ama bence o kurgulu gelmiş yani. Tabii, o tabii. Demiş ki buraya kadar geleyim yani konuşayım yeter diye bağlayamamış.
Bak eğer ki samimi bir şekilde olsaydı, o olay olduktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı atlar özel uçağa, Ankara'ya gider, hakeminin yanında dururdu. Bir gün sonra gitmezdi.
Ama bu arada bir şey söyleyeceğim.
Tabii. Bir şey gün sonra gitmezdi. Bak giderdi orada, hakemin yanında. Bak hakemler açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu geldikten sonra orada hiç tane hakem kalmadı. Hiçbir tane hakem olmadı orada, açıklamada.
Bu arada
onlar da hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu abi, Başkanı gelmeden önce oradan ayrıldılar.
O kadar çok hata var ki, bütünlük ve birlik diye bir şey yok Türk futbol camiasında ve ailesinde. Mesela yani ben belki Galatasaraylıların %60-%70 sevmez Emre Belezoğlu'nu. Ben hani şeye inananlardandım. Futbolculuk tarafını, Galatasaray tarafını az çok görme, Newcastle'dan Fenerbahçe'ye geliş perde arkasını bildiğim için Emre'yi sağ dışında farklı olarak yorumlayıp seven insanlardan biriydim. Ama hafta sonu ben Emre Belezoğlu'na olan sevgi ve saygımı da yitirdim. Yani orada maç bitmiş, parmak sallıyorsun, hedef gösteriyorsun hakemi. Yine sinkaflı ifadeler çıkıyor. En azından bu olaylar yaşandıktan sonra Emre Belezoğlu'nun bir açıklama yapması, bir geçmiş olsun mesajı, bir özür dilemesi.
Al eline şişeye git ya hastaneye.
Bir sorumluluk alması. Ankara Gücü Kulübü Başkanı bu skandala imza attı. Evet, hepimizin belki payı var ama orada asıl bu skandalı yapan kişi senin kulüp başkanın. Sen onunla beraber fotoğraf verdin, aynı kareye girdin, aynı başarı uğruna koştun. Senin başkanın bu skandala imza atıyorsa, sen eğer Türk futbolu için önemli figürlerden bir tanesiysen, hadi istifa etmeni bıraktım, en azından çıkıp özür dilemeliydin ya da gidip hakeme geçmiş olsun ziyaretinde bulunmalıydın.
Onunla ilgili bir açıklaması var mıydı? Sosyal medya düşünmeyi
bir dönem. Sadece bir şey var herhalde. Biri açıklama yapmış galiba, istifa etmeyi düşünmüyorum diye bir şey gördüm.
Ama şöyle gir, alacaksın. Abi alacaksın çiçeği eline. Alacaksın böyle bir buket çiçeği. Gideceksin.
Abi o zaman büyürsün zaten.
Evet o zaman.
Ama şöyle Volkan Demirel nasıl büyüdü abi? Evet. Şimdi Galatasaraylıların hepsi niye Volkan Demirel'e saygı duyuyor?
Halil Umut Beler'in mesela. Ama Ankara Gücü dün yönetimi herhalde ziyaret etmiş. Başkan değil, diğer şeyler yönetim kurulundan kabul etmemişim.
Haklı adam çünkü yerde tekmelendi yani. Onu tabii. Ya yerde tekmelendi.
Abi sen git kabul etmesin, önemli değil. Sen git çiçeğini al, kapıda bekle, önemli değil abi, almasın seni. Önemli değil abi.
Bir de bir şey söyleyeceğim yani ya tabii ki burada ha, hangi hakem olursa olsun fark etmeksizin bu tepki yaşanırdı ama Halil Umut Meler de şu anda Türk futbolunun Cüneyt Çakır'ı. En iyi hakemi.
Ya
doğru
bir,
mu?
Bir de Engin Baytar.
Senin en iyi hakemin bu tepkiye maruz Engin kaldı. Bütün Türkiye izledi abi. Çocukları görecek onu büyüyünce o görüntüleri.
Bir de Engin Baytar mesela boğazına sarıldı gitti. Cüneyt Çakır FIFA'nın en iyi hakemiyken dünyada gündem oldu.
Tabii. Engin Baytar kaç maç? 12 maç falan
12,
aldı.
12 maç ceza aldı. Sonra gitti şu anda Türkiye'nin birinci hakemi Halil Umut Meyre de gitti, yumruk attı. Dünyada inanılmaz gündem oldu. Portekiz federasyon açıklama yaptı. Gelsinler burada maç yönetsinler ama falan. Bunlar başlıyor. Bizim için onur kırıcı olaylar.
Tabii ya.
Ama şöyle bir şey var.
Cüneyt Çakır'da herhalde bir ay olmadı. Gürcistan'da rahatım huzurum yerinde.
Evet evet. Bu arada Faruk
Gürcistan'da rahatım huzurum yerinde diyor ama şimdi bir AK başkanlığı Türkiye'den teklif etsinler, gelir Türkiye.
Tabii gelir gelir tabii.
O yani o biraz şey oynama Gürcistan'da yerim.
Tabii tabii.
Yani ben sana söyleyeyim, federasyon değişsin ki değişecek abi, büyük ihtimal.
Bak bir dinleyicimiz
Aralık yani. Ayında federasyonun sen büyük söyle. İhtimalle yani bir ay içerisinde bence federasyon olasın genel kurula gidecekler. Yani veya bir şekilde adaylar da nispeten şimdi yavaş yavaş çıkıyorlar. İsimler de gündeme geliyor. Değiştiği zaman da diyelim ki
selamünaleyküm.
Vay Hakan Gündoğar ve Ümit Karan geldi.
Hakan Gündoğar geldi.
Hakan'cığım hoş geldin. Evet. Goyucu hoş geldin.
Kürisi, Sayın Ümit Karan. Ne konuşuyoruz? Ya sürekli birlikte
şu anda Halil Umut Meler'le konuşuyoruz.
Ya. Abi hiç ayrılamıyoruz ya. Zorlu'da, Kanyon'da bütün etkinlikler, bir de Ümitcan'ı da dahil etmişler artık. Üçlü evet. Takılıyorsunuz galiba.
Atakan.
Efendim kaptan. Evet, hoş geldin.
Yakın mı
evet, mikrofonu yakın.
Şöyle bakma arkana geçtim
ama. kaptan arkamadır, yanıma gel. Yanımda dur lan kaptan.
Bir şey diyeceğim ama.
9 ay sonra görüşürüz.
Hadi yayınlar.
Seviyorum sizi. Evet.
Abi artık bu kesilecek burası. Tamam mı?
Ama canlı yayındayız, kesilmez abi.
Hayır şey mevzusu, orası kesilecek ve artık... TT evet. Oldun Atakan.
Evet doğru. Bence de TT olduk. Kısa ara vereceğiz ama öncesinde şunu söyleyeyim. Faruk Koca hükümete yakın bir isim. Tayyip Erdoğan'a yakın bir isim ki arabada gitti kaldığında camı kırıp dışarı çıkarmış. O kadar önemli bir isim. Ona rağmen Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin ona sahip çıkmaması ve gerekeni yapması. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Spor Bakanı hepsinin birlikte hemen ivedilikle hastaneye gitmesi, Halil Umut Meler'in yanında olması, Tayyip Erdoğan Halil Umut Meler'le konuşması, oradaki duruş, hemen bir şekilde yol almaları bence önemliydi. Gerçekten önemliydi.
Ama bundan sonra da sahip çıkmaması
partiden
gerekiyor.
Partiden de ilaç evet. ediliyor zaten.
Evet, partinin ilaç ediliyor. Hapiste olması da önemli. Bence ömür boyu menenmesi de lazım. Emsel olması lazım. Herkese örnek olması lazım. Az sonra yeniden beraberiz.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, değerli izleyiciler... Yine beraberiz. Kısa bir reklam arasından sonra Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da Annacı Küçük, İlfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber programı sürdürüyoruz ve çok da iyi akıyor program. Bir saat nasıl geçti anlamadık. Son bir saatimiz Halil Umut Meler'le konuşuyorduk. Sorular var. Soruları da okuyacağız. O sorulara da yanıt vereceğiz. Evet. Annacı dilersen.
Evet, bir dinleyicimiz ya da izleyicimiz ortak yayın yaptığımız için sevgili yorumcu abiler, sorum şu: federasyon başkanı çıktı ve istifa ediyorum dedi. Sizce kim federasyon başkanı olmalı demiş. Bunu reklam arasında da konuştuk. Kendi içimizde tartıştık. İrfan 25'te bilgiler var, bilmiyorum paylaşır mı? Ama benim görüşüm, Türk futbolunun sorunlarını bilen ve bu ülke futbol ikliminde yetişmiş insanlar bence artık federasyon başkanı olmalı. Mesela işte ben konuştuğumda Galatasaraylı olarak görüp ters yorum yapan Fenerbahçeli kardeşlerimiz oluyor. Aziz mesela dedi. Aziz Yıldırım olmalı. Mesela Fatih Terim olmalı. Ya da Fikret Orman olmalı. Yani bunun artık kulüpçülükle alakası yok.
Şunu söyleyeyim Ali, sözünüzü kestim. Dün Kulüpler Birliği toplantısında kulüpler yani birçok kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve mevcut yönetimden memnun olmadıklarını dile getirdi. Onu bir net bilgi olarak söyleyeyim. Galatasaray, Başakşehir ve Kayserispor olağanüstü genel kurula gidelim önerisine şerh koydu. Yani bu kulüpler. İşte İstanbulspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük içerisinde Fenerbahçe'nin daha olduğu şeyde TFF'nin olan artık bir imza tutup olan su genel kurulu'na gidelim çağrısında ileride. Yani orada bir şey var ama bence Ocak ayı gibi bir olağanüstü genel kurul gözüküyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Mevcut yönetimin mevcut yönetimin devam etmeyeceğini düşünüyorum Ocak ayında. Kim aday olur? Murat Aksu'nun ismi geçiyor. Beşiktaş eski yöneticisi. Sayın Mehmet Büyükekşi aday olmadan önce, bu ikinci dönem aday olmadan önce de bazı çalışmalarda bulunmuştu Murat Aksu. Ancak ondan sonrası devamı gelmemişti. Yine Ahmet Nurçebi'nin ismi geçiyor. Onu söyleyeyim. Yani iki isim var. Ahmet Nurçebi ve Murat Aksu. Yani ikisi aslında futbolu bilen, yani futbol camiasının içerisinden gelen isimler. Kimi olur?
Çok eserebiliriz ama. Fırık özür dilerim. Dün sosyal medyada denk geldi. Bazı Beşiktaşlar yazmış. Ahmet Nurçebi'nin federasyon başkanı olmasına zinhar karşıyız. Olmaması lazım. Trabzonspor'u kayırır diye. Çok mesaj okudum. Güldüm böyle. Gülümsedim ama onlar da böyle ironi yapmışlar böyle. Ama
tabii Beşiktaş'ı bitirdi. Sıra Türk'ün dolundu.
Ama ismi geçen iki isim var yani. Onu söyleyeyim yani. Hem Murat Aksu hem Ahmet Nurçebi'nin ismi geçiyor. Ya, Aziz Yıldırım'ı yani Aziz Yıldırım kabul etmez, onu söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım kabul etmez. Türkiye Futbol Federasyonu için yani bir kere Aziz Yıldırım'ın şu açıklaması var. Net bir şekilde onu bizde de sohbet, bizde konuşmalarında da veya daha önce basın toplantısında da dile getirdi. Ya ben dedi tarafsız olamam. Ben Fenerbahçe'yi dedi. Şey yaparım yani ben Fenerbahçe'yi kollarım demeye getirdi adam. Adam açık ve net bir şekilde doğru sözlü bir
tarafsız
insan.
Olacak biri de lazım.
Ya çünkü diyor, ben diyor tarafsız olamam.
Ya şekilde. Oraya gittiği zaman tanımayacak.
Tanımayacak.
Şöyle aynen. Söyleyeyim. Aziz Başkan'ın da o sözünü de yani herkes söylemez yani.
Tabii.
Net bir şekilde söylüyor. Net. Diyor ki ben tarafsız olamam. Ben Fenerbahçe'yi diyor.
Bak bir dinleyicimiz yazmış. Ben Ümit Ataş 47 yaşındayım. TV başkanının kulüp başkanının televizyon kırdığı, abi, teknik adamlarının küfür ettiği, gazetecinin holiganlık yaptığı sürece bizde problem bitmez demiş. Katılıyorum kardeşim.
Ben de katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum ve şöyle söyleyeyim. Bak biz bu sunumu
öz eleştiride yapıyoruz burada.
Bunu 10 gün konuşuyoruz. Katılıyorum. 10 gün sonra her şey yani yeniden aynı düzene girer. Şurada var. Çıkıp
bir dinleyici yazmış peki. Federasyon başkanlığı için Mehmet Ali Aydınlar'ın iyi bir isim olduğunu düşünüyorum demiş. Fenerbahçe camiasında tanınan, bilinen.
Daha önce de yaptı.
Daha önce de yaptı.
O dönem ama çok böyle kucağında bombayla kaldı. Yani evet. O dönem zaten bütün burada yaşananlar UEFA'ya servis edilmişti. İşte UEFA'ya ceza için zorlanılmıştı. Mehmet Ali Aydınlar o dönemde ben de Beyin Spor'da Lig TV'de çalışıyordum. Hatta birkaç defa hem Fikret Orman'la hem de Mehmet Ali Aydınlar'la Cenevre'ye gitmiştik UEFA'ya toplantılara falan. Ben de yanlarındaydım. Zorlu bir süreçti. Orada çok Fenerbahçe camiasıyla karşı karşıya kalmıştı. Yani olabilir mi bilemiyoruz. Bence yıpranmamış birisi olursa daha iyi olur. Çünkü oraya gittiği zaman mesela Fatih Terim federasyon başkanlığı için çok doğru bir isim aslında. Ama bence şu son yok şöyle söyleyeyim. Son süreçte yaşanılanlar işte Seçil Erzan olayı vesaire çok yıprandı. Çok kötü kullanılabilir. Yani belki 2 sene sonra. Belki 3 sene sonra, belki 1 sene sonra ama şu anda değil.
Bence bir şey söyleyeyim mi aslında? Mesela biz aslında kulüp başkanları ve teknik adamlara yöneldik. Çok da fazla bu arada yorum geliyor bu konuyla alakalı. Bütün problemleri aslında hemen hemen dışarıdan gözlemleyen bir isim olarak mesela Cüneyt Çakır da olur. Neden olmasın ki? Niye MHP başkanı olabilir.
Olabilir.
Federasyon başkanı olsun. Olabilir. Abi mesela federasyon başkanı iş insanı olmasın abi. Kalkıp futbolla hiçbir alakası olmayan bir iş adamı gelip federasyon başkanlığı yapmasın abi.
TFF başkanı Cüneyt Çakır, MHK başkanı Fırat Aydınus mesela.
Olur.
Nasıl, süper olmaz mı? Cuk olur.
Bence olmaz.
Niye?
Cüneyt Çakır olmaz en azından.
Niye?
Valla bilmiyorum yani, Türkiye'de...
Abi şey, denge gözetir işte. Evet,
denge gözetir.
Ama bir şey tam dengeci.
Cüneyt Çakır zaten dengeci demiyor muyduk abi?
Tabii tabii.
Dengeler
tabii,
diyorduk.
Tabii.
Ama dengeler işte bak, denge gözetici diyorsun ama işte. Adil ve adaletli yönetim sergilemiyor. Denge gözetiyor işte, sıkıntı orada. Adil ve adaletli yönetim işte gösterecek kimse, birisi lazım.
Kimseye torpil geçmez.
Abi denge
ben,
gözetiyor.
Bence
abi,
de geçmez.
Tüm maçlarda bak.
Abi
tüm
o,
maçlarda
o tip bir başkan lazım artık Türk futboluna, gerçekten bak. Yani problemleri
bilen... Ben Murat Aksu'nun yapabileceğini düşünüyorum, açık söyleyeyim yani. Ben Murat Aksu'nun en ciddi adaylardan bir tanesi Murat Aksu olacağını, yani bu edinim bilgiler doğrusunda da söyleyeyim. Yani daha önce dediğim gibi Mehmet Büyükekşi'nin ikinci dönem seçilmeden önce Murat Aksu çalışıyordu. Yani temaslarda da bulundu birkaç kez. Ama süreç olmadı. Ama şimdi Mehmet Büyükekşi çok fazla tartışılıyor. Bu yüzden Murat Aksu'nun isminin bir kez daha ön plana çıkacağını ben düşünüyorum. Ve hani yönetiminde de herhalde daha dengeli bir yönetim oluşturarak Türk futbolunu yönetme adına talip olacaktır diye düşünüyorum ben.
Cüneyt Çakır Türk futbol tarihinin en başarılı
net
adamı ya, kariyer olarak.
Kariyer olarak ama şöyle söyleyeyim.
Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş. Dünya Kupası'nda finalde dördüncü hakem olmuş. Yarı final yönetmiş. Bak, İnanılmaz bir çok
Atakan şunu söyleyeyim bak. Şampiyonlar Ligi'nde yönetti. Bak Avrupa'da Cüneyt Çakır Avrupa'da farklı maç yönetiyordu. Türkiye Ligi'nde farklı maç yönetiyordu.
Abi şu anda federasyon başkanlığı yapacak abi.
Tabii tabii.
Hakemlik dediğimiz biz kariyerdeyiz abi.
Değerlendirmeyelim doğru.
Ya sen şimdi hakemliğe takılma. Şimdi o sen 0-0'lı Galatasaray maçını hatırlıyor olabilirsin. Bak daha sen geçmişindeki şeyleri silelim onu. İrfan'cı boşver.
Ama hayır bak kardeşim. Bak onu söylüyorum. Diyorum ki tamam bak, adil ve adalet denge
bak, unsurunu. Rıdvan isimli bir dinleyicimiz
adil
de şunu söylemiş.
Adil ve adaletli yönetim sergileyecek birisi.
Saffet Sancaklı MHP'den de istifa etti. Güçlü bir figür. Spordan da gelen birisi.
Olabilir. Yani,
olabilir.
Olabilir. Doğru bak, hiç ismi gelmedi. Bence de
bence
çok
de olabilir.
Bence
çok da güzel olur.
Bence Saffet
Sancaklı daha ne olsun olarak, adam
bir dinleyici
hem Beşiktaş'ta oynamış, hem Fenerbahçe'de oynamış, hem Galatasaray'da oynamış, milli takımda oynamış, milletvekilliği yapmış. Önemli bir figür Saffet
tabii
Sancaklı.
Tabii ki futbolun da bütün sorunlarını biliyor. Onun içerisinde de gelmiş bir insan.
Bence Saffet Sancaklı de Yalova'dan Güven Bey de Saffet olur. Sancaklı çok doğru bir isim demiş. Artı bir dinleyicimiz de Mustafa Denizli olsa hiç kimse hayır demez.
O da olabilir. O da olabilir. Evet, Mustafa Denizli de çok klas duruşlu bir adam.
O da Beşiktaş'ı Fenerbahçe'ye çalıştı.
Tabii
yani,
çok dengeli.
Çok dengeli.
İşte. İnanılmaz. 3 takımda şampiyon oldu.
Ve hiçbir zaman da şöyle söyleyeyim bir skandalla da ismi anılmadı. Ne hakem azarlarken ne bir başı mensuplarına kötü davranırken gördünüz Mustafa Denizli. O yüzden bence de çok doğru bir tercih olur Mustafa Denizli.
Mesajlarda yalnız şu an sağ olsunlar canlı dinleyen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de Saffet Sancaklı diye mesajlar geliyor.
Evet evet. Saffet Sancaklı ismi olabilir.
Evet peki. Bak bir dinleyicimiz de ismine bakacağım ama bakalım çıkacak mı? Bir dinleyicimiz de şunu söylemiş. Herkes federasyon başkanının sağdan gelen birisi olmasını konuşuyor. Spor medyasından birisi olamaz mı? Mesela Melih Şendil gibi demiş. Evet Melih abi dinliyorsan seni federasyon başkanlığına aday gösteriyor bir dinleyicimiz.
Yıllar önce bundan 10 sene önce Şansal Büyükay'a teklif yapılmıştı. Federasyon başkanı ol diye kabul etmemişti. Biliyorum. Yani istememişti. Kolay bir süreçti. Kimseye yaranamazsın bir defa. Tabii. Yani Fenerbahçe kulübünden gel.
Tabii.
Orada iki tane hakem Fenerbahçe'ye şey yapsın. Koltuk. Hemen Fenerbahçeliler beni eleştirir. Hani biz bazen mesela Galatasaraylılar sallıyor, Fenerbahçeliler sallıyor, Beşiktaşlar sallıyor objektif olduğun zaman.
Baksana merhaba Saffet Sancaklı. Bayağı evet. Kişi mesaj atmaya başladı evet. Saffet Sancaklı için.
Evet, Saffet Sancaklı ile alakalı. Bak kimse itiraz etmez. İnanılmaz.
Ya çünkü bir kulüple de böyle özdeşleşmedi Saffet Sancaklı. 3 büyük kulüpte de hatta 4 büyük kulüpte de oynadı. Bakalım. Ama bence de federasyonun değişmesi gerekiyor.
Futbolu futboldan gelenler yönetsin geyi Hamit Altıntop'la yerle bir oldu bence demiş. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hamit Altıntop biraz Alman kökenli. Yani şöyle futbol her ülkede farklı oynanan bir oyun. Bu Capello'nun lafıdır. Yani şimdi sen İspanya'dan gelip Türkiye'de İspanya'daki futbolu oynatmaya çalışırsan olmuyor. Bunu daha önce Aragones ve Del Bosque'de yapmaya yani çalıştı.
Türkiye'den yetişen biri olsa diyorsun değil mi?
Tabii. Yani şimdi Almanya'dan yetişen de için Hamit Altıntop görüyor Almanya'daki futbolu ve aslında doğru da düşünüyor. Diyor ki ben diyor Almanya'daki o mantaliteye getireyim diyor. Çok doğru. Ama buranın bazı yapı farklı. Dinamikleri ve yapı taşlarıyla oranınki bambaşka. Burası Orta Doğu'yla Avrupa'nın tam ortası ve harmanlandığı yer abi. Her iklimden, her ırktan, her karakterden insan var burada. Öyle kolay değil, yapamazsın. Bazı ezberleri burada yok etmek 10 sene 20 seneyi bulur. Onun için Hamit Altıntop onu beceremedi, başaramadı. Bir de geldi abi masaya yumruk vurdu. Hani geldi Almanya gibi düşünüyorum ama burada Türk gibi de hareket edene falan dedi yani. Onun için Saffet Sancak da Türkiye'deki dinamikleri de çok iyi bilen bir isim. Bence federasyon başkanlığı yaparsa bence çok başarılı olur. Ve ona da kimse bir şey diyemez.
Evet. Peki. Son. Gerçi daha var. 45 dakikamız var.
Evet. Maçlara şeyi konuşalım sonra... mı? Abubakar.
Abi Abubakar saç ektirmiş. Doğru değil mi?
Evet. Ben bundan 10 gün önce bir anket yaptım Twitter'da. Dedim ki Abubakar'ın performans düşüktüğünün sebebi ne sizce? İşte bir
paradır.
İşte sakatlık. Sakatlık. İki yok, para alamaması.
Sakatlığa inananlar var mı?
Üç saç ektirme falan yazdım. Millet de şaşırdı ne alaka falan filan dedi. Orada aslında arapasını yapmıştım.
Tabii.
İnsanlar anlaması açısından. Eşinin rahatsızlığını mazeret gösteriyor. Paris'e gidiyor. Paris'te saç ektiriyor.
Allah Allah.
Üç hafta kafa topuna çıkmıyor. Takımla antrenmanlara çıkmıyor sakat olduğunu söyleyerek iki kez de izin almadan Paris'e kontrole gidiyor. Ve sonra kaldırışı kalıyor. Ya burası çiftlik olmuş zaten. Maalesef eski yönetimde Ahmet Tuğçe'nin yönetiminde maalesef çiftlik olmuş. Herkes istediği gibi at koşturuyor, istediği hareketleri yapıyor. Antrenmana çıkıyor çıkmıyor. İşte Bey'in kafasına top geliyor. Kafam ağrıyor, başım ağrıyor diye antrenmana çıkmıyor. Öbürküsü idmana çıkıyor, çıkmıyor, deplasmana gidiyor, gitmiyor. Yani hani Rıza Çalınbay diyorlar ya. Burada olay teknik adam değil. Ha teknik adama sonra bakarsın abi. Taktik, işte oyuncu tercihleri, yedekler, ilk 11. Şu anki süreç bu değil. Şu anki süreç takımdaki otoriteyi ve disiplini sağlamak. Kadro dışılar çok doğru hareket. Bak İsmail Kartal bundan önce gelişinde... İki tane oyuncu kadro dışı bıraktı da azdan şampiyon oluyordu.
Mesut Taşik.
Tabii yani iki hafta önce gelsin İsmail Kartal şampiyon kimdi, olabilirdi
Mesut'la
yani.
Mesut'la kim bırakmıştı ki? Mesut'u bıraktı.
Mesut bir kişi daha bıraktı
bir
o dönem.
Kişi de, evet bir kişi daha vardı.
Ozan Tufan olabilir mi?
Ozan herhalde.
Evet Ozan'la Mesut'tu. Ya yani bıraktı yani belki Mesut'un Ozan'ın çok büyük kabahati yoktu ama... Diğer oyunculara mesaj verme açısından
3 hafta erken gelmesi lazımdı.
Tabii.
3 hafta erken
ne oldu takım düzeldi. Şimdi 5 oyuncu kadro dışı kaldı. Daha az kaliteli oyuncular var ama onlar da bir oturup düşünecek diyecek ki ne oluyor ya Abubakar kaldı şu kaldı kendine gel diyecekler onun için
ama şöyle söyleyeyim şimdi bu oyuncuları büyük ihtimalle elden çıkaracak Beşiktaş
ama işte o işler öyle kolay olmuyor
ama işte sözde Abubakar'ın 2025'e kadar sözleşmesi var yine Rozier'in
Abubakar kaç yaşında
Rozier'in sözleşmesi
gerçek
var
gerçek yaşı mı yoksa şey
yani şu anda
33 galiba 32.
Rozier'in de 2025.
Hayır mesela Abubakar 30-31 yaşında olsa
bence Abubakar 37 falan.
O da istemez. Mesela hani kadro dışı kaldı ya. Hani hazır kontratı var diyoruz ama o da futboldan uzak kalmak istemez. Hani oturayım paramı alayım diye düşünmez. İlla ki bir yere gidip futbol oynamak ister.
Tabii.
Ama işte teklif gelir mi işte herhalde?
Gelir şu Arabistan.
Abi artık orada teklife bakmazsın ki.
Abubakar yıllık gittiği her takımda bak konsantre olsun kendini sahaya versin. Her yerde oynar abi. Ya her yerde oynar derken İngiltere Premier Ligi falan demiyorum.
Yok.
Yüksek tempolu yerlerde oynayamaz. Ama gider mesela. Hollanda Ligi'nde inanılmaz oynar.
Portekiz.
Yunan Ligi, Portekiz Ligi, Arabistan Ligi, Çin Ligi vesaire, Katar Ligi. Oralarda efsane olur. Ki zaten adam El Nasr'dan geldiğinde de orada levle bir gol atıyordu. Yani adam büyük oyuncu. Ama işte kendisine sahaya vermesi
peki
lazım.
Peki şimdi akşamda gerçi Beşiktaş prestij maçına çıkacak. Fenerbahçe liderlik için sahada olacak. Biraz programın başında Fenerbahçe'yi konuştuk. Daha sonra yine bir girizgahla Fenerbahçe'yi konuşuruz ama Beşiktaş. Yani çok fazla eksik var.
Evet.
Ben artık listeyi tam okuyamadım.
İstiyorsan yani eksiklerden çok kadroda yer alanları söyleyelim. Ha,
onu söyleyeceğim. Nasıl bir 11?
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Amartey, Chamberlain, Hacı Ahmetoviç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Zaynettinov, Emirhan Delibaş, Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi ve Semih Kılıçsoy'dan oluşan bir kadro. Şimdi burada ismini bilmediğin bir 5-6 oyuncu saydın değil mi senin?
Çok net.
Yani
daha fazla.
Tabii daha fazla. Şimdi Emirhan Delibaş'ı biliyorsun ama duymamış olabilirsiniz. Herkes duymamış olabilir.
Ben duymadım açıkçası.
Aytuğ Batur'u duymamışsın.
Yok.
Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu duymamışsındır. Ki Rıza Çalımay geçen hafta bu oyuncuyu çok övdü. Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy yavaş yavaş çıkmaya başladı. Duymuşsunuzdur.
Semih'i duyduk.
Göktuğ Baytekin. Ya burada bir sürü oyuncu var. Genç. Tabii oyuncular belki Demir Ege Tıknaz ilk 11 oynayabilir. Onun dışındaki oyuncuları sonradan oynatır. Muleka, Zaynettinov, Necip Uysal, Hacı Ahmetoviç, Chamberlain, Amartey, Cenk Tosun, Salih Uçan, Onur Bulut, Ersin Destanoğlu ve Tayfur Büngör sağda olacak oyuncular. Diğerleri de kulübede olacaklar.
Hacı Ahmetoviç ama sakat mıydı peki?
Oynatmadı. Boşa.
Abi şaka mı bu ya?
Oynatmadı.
Bak, Hacı Ahmetoviç'in Beşiktaş'ta olduğunu şu an kadroyu, esamiyi okuduğunda hatırladım biliyor musun? Ya bu kadar düşüşe geçti bu takım. Hacı Ahmetoviç niye yoktu abi?
Yani şimdi şöyle
Beşiktaş terbiyesi, Fenerbahçe terbiyesinde oynayabilirdi aslında.
Allah Allah.
Ya Beşiktaş'ın orta sahanda orta sahada çok yumuşak bak, yani.
Galatasaray geçen yıl alacaktı Hacı Ahmetoviç'i. Okan Hoca dedi ki eğer bu adamı alıyorsak ilk 11 oynatmalıyız. O kalitede bir oyuncu.
Tabii.
Ama şu anda bir risk. İyi bir uyum yakaladı takım. Belki de iyi giden bir dişliği bozmuş oluruz. Almayalım o yüzden dedi. Ya net Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi sen de. O kadar kadro kalitesi olarak dibi görmüşsün Hacı Ahmetoviç.
Beşiktaş,
oynatmıyorsun
Beşiktaş
ya.
Bu sene
Allah Allah.
Cenk Tosun'dan Raşisa'dan sezon başında Abubakar iyi oynadı, Avrupa Kupalarında iyi oynadı. Sonrasında Abubakar'dan
Hacı Ahmetoviç'ten.
Getson'dan, Hacı Ahmetoviç'ten, Rozier'den, Masuaku'dan hiç randıman alamadı biliyor musun? Hiç. Sıfır katkı. Gezal falan zaten yerlerde. Yani Gezal şu anda...
Ya Gezal...
Bak Gezal şu anda...
Sezon başında konuşuyorduk.
Biz onu. Mesela bizim halı saha takımımız var. Böyle çok üst seviye maçlar yapıyoruz bazen. Mesela Cenk Ahmet takım çıkarıyor, Güler Ural falan takım çıkarıyor. Onlarla falan oynuyoruz. O maçın temposunda bile Gezal kaybolabilir ha. Şu fiziksel yapısıyla. Ya yürüyecek hali yok. 5 metre karede oynuyor. Şu mesela az önce maç özetlerini izliyorum. Gezal topa vurmuş 25 metreden. Yani bisküvit kırmaz. Bak bisküvitli kırmaz yani.
Sözleşmesi devam ediyor mu? Bitiyor mu bu sezon sonu?
Ediyor.
Bence bu sezon sonu biter.
Zaten kalma şansı falan yok.
Yok Gezal. Sezon sonunda bitiyor değil
hayır,
mi?
Hayır biter bu sezon. 3 yıllık yapmışlardı galiba.
Ama şeyden sonra geçen sene değil ondan önceki uzattılar. Ya bir senesi daha var diye biliyorum bakayım. Ama bu sene zaten Gezal'ın, Abubakar'ın falan kalma şansı falan yok. Ya Beşiktaş'ta 6-7 oyuncu gider. 6-7 oyuncu gelir sezon sonu.
25 milyon euro değil mi maliyeti? Kadro dışı kalan futbolcuların öyle tabii, bir şey var.
Aynen
yani düşünsene yani o hiçbir şey alamadın.
Ya düşün bir Galatasaray şey yani. Parodi hesaptı galiba. Video yapmış Burak Elmas.
Ve Gezal 31 yaşında.
Büyük başkan teşekkürler diye şey Gezal'ı, Rozier'i ve şeyi alamadığı için.
Evet. Mesela Getson'da mesela
Mustafa Cengiz'e yapmışlar.
Getson'dan daha iyi performans alabilirsin. Fiziksel olarak şu anda iyi değil ama. Mesela abi Getson'da.
Abi Getson'da da bir şey.
Hiçbir şey yok. Tabii.
Niye yani, biliyor musun? Hani ne derler? Saman Alevi.
Saman Alevi.
Sana maç kazandırdı mı? Geçen sene mesela hatırla. Fenerbahçe derbisinde oyundan çıktı, takım maçı çevirdi.
Evet.
Ya.
Bir Galatasaray maçını iyi oynadı geçen sene. Onun dışında böyle damga vurduğu maç yok.
Yok.
Ya onun için üst seviye takımlar istemiyor.
Zaten Beşiktaş.
Finali yok. Getson'un finali yok.
Getson sakatlandıktan sonra acaba dediler yani yine bir çevirebilir miyiz maçı diye Fenerbahçe maçında. Yani ama yine, orada 10 kişi kalmadı. İşte 10 kişi kalıp olması lazım herhalde çevirmek için.
İnanılmaz.
Tabii canım, tarihi farkı kaçırdı ya Fenerbahçe.
Fenerbahçe.
Bu arada, ama biz söylüyorduk, Atakan Kurt en kötü beraberlik diyordu birçok Beşiktaşlı.
Yani yener demiştim ama değil mi geçen yayında?
Ben de yener dedim. Evet, yani beni de yabana atma.
Sezon sonu sözleşmesi bitiyor.
Evet.
30 Haziran 2024.
Çünkü 3 yıllık. Evet, daha evet. Sayıda ilgilendi ya, oradan
evet,
biliyorum.
30 Haziran 2024'te bitiyor. Geçmiş olsun. Zaten 3 senedir yatıyor. İnanılmaz.
Son 2 sene evet, sakatlık.
Sakatlık.
Şaka yani gibi. Normal futbola dönmesi kolay değil abi. Bu kadar ağır sakatlık yaşayan, üst üste sakatlık yaşayan. Ya sezon başında da konuştuk. Gezzal'a odaklı bir plan yapamazsın Beşiktaş'ta. Çıkarsa bonus olur dedik. Nitekim de çıkmadı yani. Olmaz. Çünkü çok uzun süre uzak kaldı futboldan. Çok sık sakatlık geçirdi. Şey gibi. Gerçi bu daha bence majör bir problem ama Falcao gibi Galatasaray'daki. Ama o sürekli sakatlandı, ciddi sakatlandı, ciddi zayıf kaldı yani. Tabii,
ciddi bir sakatlık yaşadı. Onun ardından toparlayamadı zaten. Dönüşü de kötü oldu.
Ya şimdi bir de beklemeye tahammülü olan oturmuş bir kadron varsa bazı oyuncuları bekleyebilirsin, acele etmezsin. Şimdi Gezal'da geçen sene Beşiktaş çok acele ederek oyuncunun sakatlanmasına da sebep oldu Valen İsmail döneminde. Şimdi Galatasaray Zaha Tete gibi, Hakim Ziyech gibi hazır olmayan oyuncuları aldı ama oturmuş bir kadrosu vardı. Ama mesela Galatasaray da yanlış yaptı abi. 3 tane, 4 tane, 4 tane Endombele, Hakim Ziyech, Zaha Tete, 4 tane fiziksel olarak hazır olmayan oyuncu aldı. Bir tane al. Hadi bilemedin ikinci belki ama hadi onu da, ama 4 tane ne yani?
Abi şimdi ben bu eleştiriyi dün getirdim. Şöyle bir açıklama yapayım. Bazı Galatasaraylılar ilk geldiğinde çok övüyordun, şimdi niye yeriyorsun demiş. Yani şimdi kağıt olarak bu isimlerin hepsini aldığında iyi transfer tabii dersin. Ya yani Crystal Palace'da Premier Lig efsanesi olmuş bir adamdan bahsediyorsun. 11 sene üst üste Premier Lig'de oynamış, takım kaptanlığını yapan bir Zaha'yı alıyorsun bedelsiz. Tete'yi alıyorsun. Piyasa değeri yanlış hatırlamıyorsam 26,5 milyon euro olan genç bir oyuncudan bahsediyorsun. Ziyech diyorsun. Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdığı takımın en önemli parçası.
Hakim Ziyech'im hadi kramponu koy oynar yalnız.
Tabii net. Yani zaten ilk 11'de o başlamadı.
Kalite koy ya adam.
Abi girdikten yani, sonra tabii. Bir tane uzaktan şut çekti. Tabii. Bakan bu pozisyona soktu. Bir de karambolü yarattı 90+3'teki.
Şut özelliği var ya Allah'a. Yani rezil abi, olsa da
Ziyech sana hayal kurdurabiliyor sağdayken ama Zaha onu yapamıyor. Ya açık konuşalım, kağıt üstünde bu transferler iyiydi ama Galatasaray geçen yılki transfer başarısının çok uzağında kaldı bu sene. Oyuncuların performansı bunu belirler. Bu oyuncular Davinson Sanchez dışında Galatasaray'ın transfer isabeti çok zayıf kaldı.
Ben ama gelecek
Davinson Sanchez dersin.
Gelecek evet. Yıl için bence TT'ye yol verebilir Galatasaray. Tete'nin yine hazır bir oyuncu olabilir. Ama bence Hakim Ziyech'le Zaha'yı kadro tutmalı. Kerem Aktürkoğlu'nu ama sol kanada çekmeli.
Tabii.
Yani Zaha ile değiştirerek oynatmalı.
Biraz popülist.
Tabii Kerem'in 10 numara oynaması falan. Yani şimdi aynı tarz.
Hayır. Transfer hamlelerini
evet, popülist buluyor. Evet. Çok popülist.
Mesela Galatasaray geçen yıl çok iyi bir sistem, makine gibi bir takım kurdu. Şampiyonluğa ulaştı. Kaç? 16 maçlık bir seri yakaladı.
Evet.
Rekor kırdı. Abi o takımın ihtiyacı olan tek şey 2 tane orta saha, bir tane de sol bekti. Aslında sen 3 transferle sezonu kapatabilirdin.
Fenerbahçe
her yeri kanat doldurdun. En önemli transferi sona bıraktın.
Fenerbahçe dışında sezon başı planlamasını ve transferlerini doğru yapan takım olmadı. Mesela geçen sene ne konuşuyorduk? Beşiktaş Redmond'u tutsun.
Tabii.
Bir tane Abubakar'a alternatif santrafor, bir tane kenara oyuncu,
stoper iyi.
Orta saha stoper. Halin aynısını konuşuyoruz. Anladın mı? Galatasaray'da da öyle. Halin aynısını konuşuyoruz. Bir Fenerbahçe doğru yaptı. Stoperlerinin sakatlanması tabii büyük handikap. Fenerbahçe için şanssızlık. Onlar sakatlanmasaydı o puan kayıpları da yaşamazdık.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, yeniden birlikteyiz. Evet, Annacık küçük benden bir pas istedi. Yok. Sol tarafa doğru diagonal bırakıyorum.
gir diyorum, içeri gir diyorum, oradan ortaya.
Tamam, ben o zaman ön direğe koşuyorum. Tamam. Sen arkaya kesiyormuş gibi yapıyorsun, ön direğe yerden bırakıyorsun topu.
Tamam, okeydir.
Fenerbahçe Zaha'yı alsaydı Tadic'i almayacaktık. Allah korumuş demiş bir Fenerbahçeli.
Bence Fenerbahçe'nin şeyi Galatasaray'ın Fred ve Şimanski. İki oyuncu.
Yani, evet. Yani ya, Tadic tamam, tamam
mesela
ama
geçen sene Fenerbahçe'nin pişmanlıkları vardı.
Evet.
Şimdi Galatasaraylar mesela diyordu ki geçen sene iyi ki o Pedro'yu almadık. İyi ki geçen yılki performanstan özel neydi? İrfan Can'ı almadık.
Ama İrfan Can bu sene diyordu. Çok var.
Şimdi bu sene İrfan Can iyi. Zaha Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı. Şu an o etkiyi net bir şekilde veremiyor. Şimdi Fenerbahçe'de iyi ki Zaha'yı almamışız diyor.
Vallahi evet. Fenerbahçe'nin iyi ki aldığı dediğim önce Fred ve Şimanski. Yani şimdi Galatasaray'da Fred ve Şimanski olmuş olsaymış.
Tabii. Lig kapat.
Ligi kapatırdın. Kapatırdın yani. Torreira'yı düşünsen orta geride tabii önünde Fred. Ya Torreira'nın Fenerbahçe'de olduğunu o aynısını da değiştirebiliriz.
Şimanski'ye gerek bile yok ben sana söyleyeyim. Fred Şimanski, olsaydı Fred olsa yeterdi galiba.
Şimanski de çok farklı.
Torreira, Fred biterdi lig abi. Galatasaray'ın zaten zayıf yeri orası. Orta saha. Torreira'nın yanına adam yok.
Fred.
Neyse ki Allah'a şükür Kaan Ayhan ekstra bir performans sergiliyor da o kapatıyor açı.
Fred çok farklı oyuncu. Tabii. Şimanski de yaz öyle.
Ha tabii ki Şimanski çok iyi oyuncu ama ben Galatasaray özelinde abi orada söylüyorum.
Şimanski önlerinde Icardi falan
yapardı, yapardı da
gol atarlardı yani.
Bence Fred daha majör.
Fred çok farklı bir oyuncu. Ya Fred'i Fenerbahçe pamuklara sarması lazım yani. Antrenmanda dokunulmazlığın ilan etmesi lazım ki sakatlanmaması gerekiyor.
Geçen Fred'e hafta dediğim gibi ya Galatasaray için Torreira neyse Fenerbahçe için Fred de o yani, çok açık ve net.
Merhaba, ben İstanbul'dan Ersin. Benim anlamadığım, hakemler salı günü maç yönetebiliyor da 3 gün önce neden yönetemiyor ve ligler erteleniyor demiş.
O da biraz bence hani o süresiz, bence orada kulüplere de sorulmadan süresiz erteliyoruz diye bir ifade kullandı Türkiye Futbol Federasyonu.
Şey yani.
Başkan Mehmet Zihniyeti. Aradan 24 saat geçmeden süresizi sadece 2 gün ertelemeye döndü.
Bak
yani,
bir şey söyleyeceğim, mantıklı düşündüğün zaman o gün yaptığın açıklamanın içinin ne kadar boş olduğu, aynı gece ben oturdum ve kendim düşündüm. Süresiz dediğinde o zaman ne yapacaksın, tamam mı? Eğer gerçekten süresiz durduruyorsan devre arası diye bir şey yapmayacaksın. Devre arasını şimdiye kaydıracaksın. Bu sefer de Mayıs'a kadar non-stop ligi oynatmak zorunda kalacaksın. Çünkü sarkıtamazsın. Avrupa şampiyonası var.
Ya bir de şey var. Yani bir
hedeflerin var.
Millet herkes şunu söylüyor. Süper Kupa'yı iptal etseydin niye iptal
tabii,
edemiş?
Milyon eurolar var. Hadi bakayım.
Hadi iptal et Süper Kupa'yı. Süresiz erteliyorsun. Süper Kupa'yı iptal
ama,
et.
Şunu söyleyeyim. Bence ya böyle bir olay olduktan sonra da hakemlerin tepkisi sonrasında mecbursun ligi ertelemeye. Çünkü çok olağanüstü abi, bir durum.
Gerekli gelişti. Cezaları verirdin.
Ama hakemler, süresiz demeyeceksin.
Süresiz demeyecektin.
Süresiz demeyeceksin.
Ya da bir hafta ertelemeye.
İkinci
bir hafta
bir karara kadar toplanacağız futbol ailesi olarak. Hakemlerle görüşeceğiz. Kulüp başkanlarıyla. Ama zaten işte sağlıklı iletişim olmadığı için bir anlamda da bu kaotik durumlar ortaya çıkıyor.
İşte federasyonun çok büyük şeyler var, hatalar var. Yani sezon içerisinde bakıyorsunuz yani ya şimdi birçok hakem açıklama yapıyor. Kemal Yılmaz çıktı açıklama yaptı. Serkan Çınar çıktı açıklama yaptı. Ondan sonra Ali Palabıyık'tan sonra bir açıklama yaptı. Yine bir yere Hürriyet'e mi röportaj vermişti yanılmıyorsam. Yine çıktı açıklama yaptı. Şimdi bakıyorsunuz hep bu mevcut federasyon yönetiminde olan olaylardan bahsedildi. Şimdi bu kadar şey olan hataların olduğu bir yerde yani çıkıp yani sadece kendinde hata bulmaması çok enteresan yani. Herkes hatalı ama bir tek kendisi hatalı değil yani.
Aslında kendi hatalarıyla başlayıp ardından diğer hatalara geçseydi çok inandırıcı ve evet, samimi olurdu.
Tabii tabii musun? İlk önce kendi öz eleştirisinde
ben de burada hata yaptım, ben de özür diliyorum, bu hatayı bir daha tekrarlamayacağız deyip.
Zaten
ben
bir şey söyleyeceğim. Türk futbolunda son yıllarda ben burada hatalıyım, pardon yapamadım deyip görevi bırakan biri hatırlıyor muyuz ya? Hatta Türk futbolunda da değil ya. Ülkede.
Yok.
Ben İstifa burada Nihat Özdemir. Nihat Özdemir istifa etti, bıraktı.
Ya şimdi ya Nihat Özdemir bir de çok kendi isteyerek gelmemişti ki federasyon
başkanı. Tabii kendisi gelmem ama sözü mü istifa etti. Ya
adam yani için zaten Angarya'da.
Abi Japonya'da falan bir şey oluyor. Yani bizim böyle günlük sıradan olan bir şey, adam burada hatalıyım deyip mesela çat istifa ediyor.
Sadece istifa etmiyor bir daha. Sorular devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayları bir Saffet Sancaklı, 2 Murat Aksu, 3 Mustafa Denizli, 4 Ahmet Doçebe, 5 asla ve asla Fatih Terim olmamalı. Terim eşittir Süleyman Demirel, git gel git gel yeter artık demiş. Merhaba ben Ferit. Beşiktaş Raşisa'yı aldığına da pişman oldu. Siz ne dersiniz? Transfer çalımı tamamen olmadı bence demiş.
O da 15 gündür düz koşu yapıyormuş herhalde.
Düz koşu. Şansal abi çok kızardı biliyor musun? Biz haber metni yazardık.
Ben düz koşu. Koşu.
Düz ne? Yan koşu mu oluyor falan derdi.
Koşu yapıyor bu sefer.
Koşu deyin derdi. Doğru söylüyorsun. Beşiktaş'a zaten şu anda hiç doğru haleti rüyede olan bir futbolcu yok. Psikolojileri normal değil oyuncuların. İşte oynamak istemiyorlar. Lütfen oynuyorlar. Bir de takım zirveden uzaklaştı.
Peki bir şey söyleyeceğim. Ödeme problemi gibi bir problem var mı sence?
Yoktu. Ama bundan sonraki süreç olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani
yok, Ahmet Nur Çebi giderken vardır diye düşünüyorum.
Son bir ay. Onun dışında yoktu. Yoktu. Yani enteresan.
Ama işte yani gerçi şöyle de bir durum var. Mesela Galatasaray'da eğer zirveden koptuysa, büyük takımlar böyle şampiyonluk motivasyonunu kaybettiği zaman düşüş yaşar ama mesela Beşiktaş'ın bu sezon ben lig başlarken şampiyonluk hedefi olduğunu düşünmüyorum ya. Var mıdır? Bilmiyorum.
Yani bence dev aynasında görüyorlar. Ben sezon başı
konservis olarak bir dinleyicimiz yazmış bana. Atakan Kurt gösterdi. Ali Bey biraz önce Zaha bedelsiz gel dediniz. Bu sizin açıklamanız değil mi? Evet benim açıklamam. Sezon başında transferde yaptığım haberi göndermiş bana ama zaten orada yazıyor. Bonservis bedeli olarak bedelsiz aldı. Bugün dünya futbolunda hangi boşta olan free oyuncuyu alsanız imza parası ödüyorsunuz.
Evet, evet,
imza parasını göndermiş bana da.
İmza parası.
Yani Fenerbahçe'ye de gelse, Premier Lig'den bir kulübe de gitse o imza parasını futbolcu alıyor. Ben bonservis, bedelsiz, free oyuncu olarak bu ifadeyi kullandım. Dinleyicimize de bilgi olarak bunu aktaralım derken sözünü kestim, bir şey diyorum.
Sezon başı ben mesela telefon açıyordum. Kamptaydı Beşiktaş. Yöneticilerle konuşuyordum. Şu takım şöyle uçuyor, takım şöyle iyi, takım böyle iyi. İşte Şenol Güneş var bizde. Takım şöyle iyi olur, şöyle işte uçarız, kaçarız falan diyordu. Ben de şunu söylemiştim. Evet iyi çalışıyorsunuz. Ben alıyorum içeriden haberleri, oyuncularla da konuşuyorum. Sezonu iyi başlarsınız. Ama doğru transferleri yapmazsanız orta vadede sekteye uğramaya başlarsınız. Uzun vadede bu takım başarılı olma şansı yok. Dördüncü olursunuz diyordum. Ki bunu da yazıyordum, söylüyordum. Aynısı da oldu zaten. Bunu görmemek, bunu anlamamak için çok böyle kain olmaya falan gerek tabii yok. Tabii. Yani her şey ortada. Bir de Fenerbahçe ile Galatasaray inanılmaz kadrolar kurdular. Şimdi bakma, Galatasaray geçen sene şampiyon kadroyu bozmadı. Bir de üzerine Hakim Ziyech, Tete, Zaha gibi oyuncular aldı. Şimdi bu oyunculardan bir iki tanesi kıpırdansa Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde de devam ederdi. Ama şey Beşiktaş'ın çok üstünde kadro. Fenerbahçe son 20 senenin en iyi kadrosunu kurdu. En son Aneka, Hoydonk, Alex, işte Nobre, Mehmet Yozgatlı, Tuncay Şanlı, Apia, Arelalı kadro inanılmaz bir kadroydu. Ondan bugüne en iyi kadroyu kurdu Fenerbahçe. Yani sen böylesine kadrolar kuran rakiplerin karşısında bu denli kötü kadrolar kurarsan, yani Şenol Güneş değil Guardiola gelse bir şey yapamazsın ki bu takımda kadro kalitesini geçtim. Karakter, sorumluluk, aidiyet duygusu yüksek oyuncular da çok az. Sen lider oyuncuların olmadığı yerde ya da az olduğu yerde, bir de bunlara değer vermediğin süreçte, Cenk Tosun, Salih, Mert gibi oyunculara bir de sözleşme vermediğin sürece sen bu problemleri yaşarsın maalesef. Onun için bunlar rastlantı değil bu başarısızlıklar.
Evet. Bu arada Avusturya'dan Fuat Bey yazmış. Selam olsun. Fenerbahçeli oyuncu Umut Nayır'ın vefat eden çocuklarına başsağlığı diliyorum demiş. Biz de buradan Umut Nayır ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Artı Mevlüt Erdinç bir açıklama yaptı. Onu da bahsetmiş.
İnanılmaz.
5 aydır çocuklarını göstermiyormuş. Eşi ve eşine ulaşamıyormuş diye, gerçekten bu da üzücü bir durum.
Ya çocukları alıp kaçırmak ne demek ya?
Gerçekten de bir baba için en zor durumlardan bir tanesi. Çok açık ve net.
Bu arada Beşiktaş'ta Fernandes ayak bileği bağlarında sakatlık. Mert Günok diz sakatlığı. Koley diz sakatlığı. Masuaku uyluk kası gerilmesi ki onun kronik rahatsızlığı zaten. Rebic virüs. Raşisa arka adele. Yakup Arda Kılıç baldır gerilmesi. Tayyip diz ön çarpaz bağ sakatlığı halen iyileşmedi. Emrecan Uzunan diz sakatlığı. Necip Uysal şüpheli kadroda var ama sakat sakat oynayacak. Umut Meraş statü göreği yok. Gökhan İnler statü göreği yok. Abubakar kadro dışı, Rozier kadro dışı, Onana kadro dışı, Bailey kadro dışı, Gezal kadro dışı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oyuncu yok. 17 oyuncu yok. Beşiktaş 13-14 kişiyle şampiyon olmuştu. İnanılmaz.
Abi tabii işte bu ne diyeyim? Başarısız sonuçlar, içerideki huzur ve sevgi ortamının olmaması da oyuncuların tabii ne diyeyim, fedakarlık ve sorumluluk almasını da engelliyor. Yani mesela işte Galatasaray'da atıyorum Abdülkerim oynarım diyor iğneyle ya da ağrıma rağmen çıkarım diyor. Ama şu anki Beşiktaş'ta oyuncu bence biraz ağrı hissetse sakatım deyip sorumluluk almaktan kaçıyor. Niye? Çünkü hedef kalmadı. Niye? Şu an mutlu değil. Niye? Kendine bir ne diyeyim motive olacak bir şey bulamıyor. Mesela bir büyük futbolcu, şimdi ismi zikretmeyeyim, ya Galatasaray maçından önce ortak dostluğumuz görmüş. Bir gün evvel demiş ki yani çok zor bizim takımdan. Hani zor demiş kazanmamız Beşiktaşlı oyuncu. Yani puan almamış çok büyük sürpriz olur benim içimde demiş. Yani takımın birbirine inancı kalmamış durumda. Kötü olan nokta bu. Ya bilmiyorum tabii orada şimdi Beşiktaş'ı çok...
İddialı olursun değil mi? Yeneriz dersin. Tabii. Biz kazanırız dersin. Oyuncu inanmıyor abi. Tabii. Taraftar inansa ne olur?
Yani şimdi orada Rıza Çalınbay, Feyyaz Uçar, Samet Aybaba gibi isimler var artık. Ama mental olarak toplanması lazım. Mesela geçen biri söyledi. Burada değildi. Bir haber çıkmış galiba. Rıza Hoca Antalya'da kamp yapmak istemiş. İşte Abubakar birkaç futbolcu.
Tabii oyuncular istemedi.
Kampa gitmeyelim İstanbul'da.
Şey yok,
ya böyle ara, bir şey var mı?
Ara yok herhalde. Zaten ara yok.
Yok, bundan 10 gün önce böyle bir ara vardı. Evet. Götürmek istedi milli takım arasına. Oyuncular istemedi. Hatta götürecek de dedi, dediler ki biz daha önce izin aldık. Burak Hoca'dan uçak biletlerimizi aldık. Biz katılmayacağız çünkü ona göre plan yaptık dediler.
Yani zaten böyle bir ortamdan başarı bekleyemezsin ki.
Tabii,
hoca üzerine kurulmuş bir düzenden o zaman başarı bekleyemezsin.
Tabii.
Disiplin yok, hocayı takmıyor.
Ya bazen futbolcu üzerine kurulu düzen de başarı getirir ama işte
belli bir disiplin
hedefin
var.
Varsa
belli bir disiplin
oyuncular sahada sahaya çıktıklarında galibiyet için ellerinden geleni yapıyorlarsa, banka hesapları onların umurlarında değilse, kariyerleri, geçmişleri umurlarında değilse, sadece o maça odaklanıyorlarsa ve böyle oyuncu sayısı çok fazlaysa problem yok. Hani amiyane tabir, sahaya çıktığım zaman babamı bile tanımam cümlesi vardır ya, 4-5 oyuncum varsa böyle ve kalitelilerse, karakterlerse problem yok.
Bunun olması için de işte zaten o yüzden yerli oyuncu çok önemli. Yani yerli oyuncunun fazla ve lider söz sahibi olması lazım takımda ki dediğin gibi oyuncuya kurulu düzen başarıyı getirsin.
Şimdi ben daha sayma
mesela Feldkamp'ın gönderildiği dönem neredeyse yani Cevat Güler'le birlikte
şampiyon
oldu. Oyuncular şampiyon yaptı takımı.
Hamza Hoca'yla da şampiyon biliyorsun.
Şimdi Galatasaray'ın ben başkanıyım. Geldim, başkan gitti. Yeni başkan benim. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, işte Kaan Ayan, Abdülkerim Bardakçı. Kim var başka yerli?
Barış Alper'i saydın değil mi?
Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu. Yani şey, takımda direkt oynayabilecek 5-6 tane oyuncu var değil mi? Ve bunlar lider karakterli oyuncular. Alırım bunlarla yemek yerim. Derim ki arkadaşlar, bu takımın abisi, lideri sizsiniz. Bu takıma siz sahip çıkacaksınız. Şöyledir böyledir. Bir şekilde tutarım. Ya da Fenerbahçe'de gittim. İrfan Can Kahveci.
Tabii.
Ferdi. Fenerbahçe'de daha çok isim var. Ferdi, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz. Onun İrfan dışında... Can. Cengiz Ünder, Emre Mor, İsmail Yüksek,
Mert Müldür.
Mert Müldür. Bu oyuncularla alsan anlasan sahip çıksalar seni en azından 2-2'ye sokarlar.
Tabii.
Beşiktaş'ta böyle bir şansın yok. Kaç tane var?
Cenk var.
Cenk var.
Salih Uçan var.
Salih Uçan var. Mert Günok var.
Gerisi Onur Bulutlar.
İşte Necip Uysal var. Onur Bulutlar ya çok yeterli değiller, anladın mı? Bu oyuncuları bir de sen küstürmüşsün. 3 tanesinin sözleşmesi bitiyor. Yenilememişsin. Bu adamlar da küsmüş. Ve kendini yabancı hissetmişler takımda. Yani yerli değil, yerli olanlar yabancı hissetmiş. Gerekli hassasiyeti ve gerekli değeri vermemişsin. Öyle de olunca ne oluyor? Bu takımın başarısız olması kaçınılmaz oluyor. Beşiktaş'ın işi çok zor. İnşallah toparlar. Yani böyle... kısa sürede o şansı çok görmüyorum.
Puan olarak daha geriye de düşebilir. Önümüzdeki maçlarda kazanma şeyi, ihtimali de şu kadro dışları sonuna çok daha kolay değil Beşiktaş'ın işi.
Tabii canım.
Buradan... Bundan sonraki süreç en mantıklı Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na hedef olarak koyması ve Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa Ligi'ne katılması yani en mantıklı hedef.
Tabii şimdi Türkiye Kupası'na ciddi anlamda asılması lazım. Motive olması lazım ama bu kadro yapısı olur mu bilemiyoruz. Devre arasında 3 tane de doğru kaliteli karakterli takviye lazım. Onlarla belki toparlayabilir. Yani şöyle, Beşiktaş'ta ben kısa vadede 2-3 oyuncu, uzun vadede 5-6 oyuncu bu takımı toparlayacağını düşünüyorum. Verim alamadığın oyunculardan da verim alabilirsin.
Ha şöyle söyleyeyim, sezon aslında gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayacak yönetim. Başka
bu yani, tabii.
Gelecek sezonun planlamasını yapıp işte dediğin gibi devre arasında 1-2 oyuncu, sezon sonunda yine 4-5 oyuncu alınca minimum bu takımın 7 tane oyuncuya ihtiyacı var. İlk 11 oynayabilecek.
Kesin. Yani o yüzden, onu acilen iyi bir planlamayla toparlaması lazım. Rıza anladım. Hoca yeni sezonda devam edecek ve etmeyecek ve onun yol haritasını çizmeleri lazım. Tabii. Peki Lugano maçı Beşiktaş kazanabilir mi? Fenerbahçe ne olur?
Fenerbahçe Spartak Dinamo maçını kazanır. Tabii Fenerbahçe kazanırsa gruptan çıkmayı garantiliyor. Yani gruptan çıkıyor. Tabii önemli olan aslında lider çıkabilmesi. Çünkü lider çıkarsa Şubat ayında boş geçecek. Artı ekstradan 600-700 bin euroluk bir gelir elde etmiş olacak. Tabii ama sadece Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bağlı değil. Nörsland ve Ludogorets maçına da sonucuna da bağlı. Ludogorets Nörsland'ı yenerse Fenerbahçe Ludogorets'in attığı golden iki gol daha fazla atmadı ki grubu lider bitirebilsin. Ama Nörsland yenerse tabii grubu lider bitiriyor. Ama her itikarda Fenerbahçe'nin hedefi gruptan çıkmak. Tabii Fenerbahçe ideal 11 ile sahaya çıkacağını söyleyebilirim. Tabii Serdar Aziz dönüyor. Serdar Aziz'in kadroda olmasını bekliyoruz. Ama oyuncunun yedek kulübesine başlayıp en azından lig maçına işte son dakikalara doğru veya 10-15 dakika oyuna dahil edilmesini bekliyoruz. Tabii kalede Livakovic yani Asut takımda çıkacak. Sağ bekte Osayi, sol bekte Ferdi. Jiko Ostorvolde. Orta saha merkezinde Fred Crespo, Şimanski, orta ansanda İrfan Cankavcı, sonunda Tadic, ileride ise Zeko muhtemel 11'ini bekliyoruz. Belki 1-2 değişiklik Zeko'nun yerine Bahçuay'ı da değerlendirebilir teknik direktör İsmail Kartal. Ama beklentimiz az kadroyla sahada yer alması. Sadece tabii King döndü. King de artık fiziksel anlamda takım seviyesine geldi. Cengiz Ünder fiziksel anlamda takım seviyesine geldi. Emre Mor düzeldi ama bu Emre Mor UEFA listesinde yer almıyor, onu söyleyeyim. Ama Joshua King ve Cengiz Ünder'in de sonradan oyuna dahil olmasını bekliyoruz. Onların da artık performansını artırması gerekiyor. Özellikle Cengiz Ünder'in. Çünkü çok büyük umutlarla transfer ediyor. Çok büyük beklentilerle Fenerbahçe transfer ediyor.
Ama şu İrfan Can'ı çok zor kesmez.
Şu anda İrfan Can Kahveci'yi kesemez ama yani
bir Cengiz... de ama Avrupa şampiyonası var. Cengiz Ünder'in de biraz silkelenmesi lazım.
Tabii kendini toparlaması lazım. Yani Cengiz Ünder oyuna girdikten sonra katkı vermesi gerekiyor. Her anlamda. Ama biraz Beşiktaş derbisinde işte sonradan oyuna dahil oldu. Biraz o şeyi gördük. Yani biraz
tabii golün başlangıcı, golün başlangıcı ondan.
Bir şeyler yapmaya çalıştı.
Beşiktaş maçı Fenerbahçe'yi çok aldatmasın. Yani, Fenerbahçe Beşiktaş maçına bakıp biz şöyle yaptık, uçtuk, kaçtık,
değil,
ezdik yani, falan derse patlar, çünkü karşısında rakip yoktu Fenerbahçe.
Şöyle söyleyeyim. Yani bu galibiyeti aslında küçümsememek lazım.
Yok, ben küçümsüyorum. Ciddi küçümsüyorum ya. Bak maçı
5-6 olurdu ya.
Galibiyeti küçümsüyorum. Hatta Fenerbahçe'yi eleştiriyorum. Beşiktaş'ı böyle kötü yakaladıysan 6-7 yapacaksın.
Yapabilir.
Daha iyi oynaması şöyle lazım Fenerbahçe'nin.
Can Kahveci'nin iki tane net gol, iki tane pozisyonu var. Fred'in kaçan pozisyonu var orada. Mert Günok'u tebrik etmek lazım.
Tabii çok.
Mert net 4 tane, 5 tane kurtarış var. Hatta Şimanski, Jeko'nun pozisyonunda hani Şimanski'nin Jeko maç sonrası ifade etti. Keşke benim yani asistimi değerlendirseydi ama dedi o zor golleri tercih ediyor dedi Şimanski için. Orada da mesela Mert Günok topa dokunuyor. Yani topa dokunuyor. Top biraz hafif bir yön değişiyor. Şimanski topa müdahale edemiyor. Şimanski'nin içeride pozisyonu. Mert Günok kurtardı. 4-5 tane net pozisyon var.
Bir tanesi net. Diğerleri üstüne geldi. Ya üstüne onu söylüyorum.
Ama, yani, ama bir kaleci için üstüne geldi diyoruz ama kalecinin duruş noktası da çok
tam
önemli.
Tam doğru ama daha net vuruşlar yapması lazım Fenerbahçe'nin ofans oyuncularına.
Tabii İrfan Can Kahveci daha net vuruş yapabilirdi. Fred yapabilirdi. Fred'in kaçırdığı 2-3 tane net pozisyon var.
Yani Jeko çok iyi oynadı mesela.
Jeko, ya şöyle söyleyeyim bak hep burada şunu söylüyoruz. Tribünde maç izlemekle televizyonda maç izlemek tabii arasında çok büyük fark
çok
var.
Çok fark var.
Yani Jeko'yu gerçekten
topsuz oyunda görüyorsun.
Tabii abi. Jeko'yu tribünde gördüğünüz zaman ya bir ısı haritası paylaşmışlar Ali. Rakip yarı sahada basmadık yerin yok. Bir bakıyorsun Jeko kanatta, bir bakıyorsun sol kanatta, bir sağ kanatta. Orta 10 numara pozisyona gelmiş. Geçiş oyunlarında bağlantı pas merkezi oluyor. İşte kanattan orta yapıyor. Savunmaya yardımcı oluyor. Yani aslında 37 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Ama işte Fenerbahçe'nin işte 6-1'lik mağlubiyetten çabuk ayağa kalkmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi takım içerisindeki o lider oyuncuların fazla olması. Tadic'in, Jeko'nun. Çünkü o oradan işte Jeko'nun maç öncesi soyunma odasında yaptığı konuşma var.
Peki bir şey soracağım ben.
Bir de lafını kesme özür dilerim.
Konuyu atlayacağım.
Şimdi Ferdi Tadic oynuyor ya sol tarafta Fenerbahçe'de. Evet. İşte zaman zaman Fred de yardıma gidiyor onlara ya da İsmail varsa İsmail. Beşiktaş'ta da Getson sağ iç, sağ half eski tabiriyle sağ bek. Onur sağ ön Mulek oynadı. Hani dinamik oyuncuları koydu bozalım diye. Bak ilk golde Fenerbahçe kalite işte böyle bir şey. Terlemeden gol attı ya.
Ferdi
Tadic vesaire. Sonra Jeko terlemeden gol attılar.
Ferdi'ye yazar mı golü? Çok Ferdi müthiş orada topu getirdi. Tadic attı. Tadic de zaten
ama
aldı.
Ama şey ya terlemeden böyle kısa hani halı sahada gol atarsın ya. Halı sahada gol atar gibi attı Fenerbahçe golü. İşte kalite böyle bir şey.
Peki bir şey soracağım. Yani Fenerbahçe derbiyi kazandı. Yani haklı bir galibiyet aldı zaten Beşiktaş. Hatta haklı bir mağlubiyet aldı diyebiliriz. Fakat mesela derbide birçok Fenerbahçeli'yi düşündüren, belki rahatsız eden bir seçim vardı. Ha, Crespo derbide iyi oynadı. Ama İsmail ikinci Yüksel maç oldu. İsmail Yüksel yine kesti İsmail Kartal. Yani herhalde akla başka bir şey gelmiyor. Nordjylland maçında yenilen 6 golün faturasının sahibi İsmail Yüksek mi ya sorumlusu?
Şunu söyleyeyim. Bence hocam,
abi ya. Bence ben bir Galatasaray spor yorumcusu ya da Galatasaraylı olarak da abi ben İsmail Yüksek'in yedek kalmasını doğru bulmuyorum abi. Yani niye? Benim Avrupa şampiyonasında İsmail Yüksek'e ihtiyacım var abi.
Bir de önemli iyi bir oyuncu. Crespo'dan daha iyi futbolcu. Ne yaptı abi İsmail? Görmek daha iyi futbolcu Crespo. Ben Crespo maçı izledim. Çıplak gözle. Dikkatli de izledim. İlk yarı kötü, ikinci yarı iyi oynadı. Hatta iyi oynamaya başlayınca Getson da oyundan çıkınca orta sahayı aldı Fenerbahçe. Yani Getson çıkmasaydı Getson iyi oynamıyordu ama orta sahayı da Fenerbahçe'ye vermemişti. Kafa kafaya giderdi yine maç. Ama Crespo öyle çok önemli meziyetli bir oyuncu. Yani aslında segmenti atlattığın zaman mesela Fenerbahçe şampiyonlar yine kalsın. Crespo basat bir oyuncu.
Tabii. Hadi yani, abi şunu söyleyeyim. Dediğin doğru ama burada herhalde hoca uçunda hazırlık yapıyor. Devre arası geliyor. Devre arasında da büyük ihtimalle Fenerbahçe Krunic'i transfer edecek. Yani Krunic transferi gerçekleşecek. O bölgede Krunic Fred ikilisi oynayacak. Krunic 6 numara oynayacak. Fred 8 oynayacak. Önden de Şimanski. Yani hoca herhalde onun hazırlığını yapıyor İsmail'i. Biraz keserek ama şunu net şekilde söyleyeyim. Tabii sen burada da bahsettik. 6-1'lik mağlubiyetin faturası kesinlikle İsmail Yüksek'e kesilmez. İsmail Yüksek kalı sahada bile stoper oynamamıştır büyük ihtimalle yani. Kendi kalı sahada arkadaşlarla oynarken
bir de 10 numara olarak başladı.
10 numaradan evrilme oyuncu.
10 numara 8 oynarken zaten Fenerbahçe'de 6 numaraya evrildi ki ondan sonra zaten iyi bir performans ortaya koymuş bir İsmail Yüksek var. Sadece Neustadt maçında hani bir fatura kesilecek, tüm takıma kesilmesi lazım. Takım halinde Fenerbahçe çok kötüydü. Orada bir tane iyi oyuncu söyleyebilir misin? Belki Başşuay'ı söylersin. Başşuay'da oynamıyorsun. Yani o yüzden ama yani hocanın tercihi Crespo. Şu anda gözüken o. Bundan sonraki süreçte de büyük ihtimalle Crespo ile devam edecek gibi gözüküyor.
İsmail Yüksek de hani rotasyona devam edecek. Yani sakatlık olmadığı sürece herhalde Crespo'yla devam eder gibi gözüküyor.
Peki Korunic geldiğinde yerlide kimi tercih edecek? Stoper mi yerli olacak?
Stoper yerli olacak.
Ama yani, Samet de sezonu bitireceğini zannetmiyor.
Yani da şöyle söyleyeyim. Osayi Afrika Kupası'na gidecek. O bölgede de Mert Müdür'ü tercih edecek.
Bu arada önüme bir tane Twitter...
Sabek'ten Mert Müdür'ü tercih eder. Osayi Afrika Kupası'na gideceği için.
Twitter'da bir görüntü geldi önüme.
Evet.
Mija Hamilton. Son City maçında Şampiyonlar Ligi maçında ilk maçına çıkıyor ve gol atıyor. 2003 doğumlu. 2017'de Manchester City'de top toplayıcıymış ve Crystal Palace maçında Guardiola talimatlar vermiş. Hemen yedek kulübesinin yanında yer almış. Nasıl hazırlıyorlar çocukları değil mi? Mesela David Beckham'ın belgeselini izledim. Alex Ferguson 13 yaşında babasını aramış ilk ve altyapıya alınmış ve soyunma odasına defalarca sokulmuş, oyuncularla o havayı teneffüs etmiş, oyuncularla zaman geçirmiş.
Beckham belgeselini mi izledin?
Evet. Mesela Guardiola da nasıl çocuğu hazırlıyor? Bak 2017'de çocuğu hazırlamaya başlamışlar 6 sene önce. Ve gol atıyor dün Şampiyonlar Ligi'nde çocuk. 2003 doğumlu. Yani nereden hazırlıklara başlıyorlar değil mi? Hiçbir 14. şey, bak hiçbir şey rastlantı değil hayatta.
14 yaşında.
O havayı bak 2017'de teneffüs çok etmeye başlamış olay. Çocuk. 6 sene önce kulübeye sokmaya başlamışlar. Top toplayıcı çocuklarla Guardiola diyalog kurmaya başlamışlar. Muhtemelen TS'e gelip çıkmıştır vesaire. Ben yıllar önce Bayern Münih antrenmanına gitmiştim. Ve antrenman sırasında A takımla PAF takımı ya da A2 takımı yan yana antrenman yapıyorlardı. Tam ortada Bayern Münih'in hocası duruyordu. Bir A takımı izliyordu, bir PAF takımı izliyordu. Yani oradan beğendiği bazı oyuncuları da anında da yapabiliyordu. Hemen A takım antrenmana da atabiliyorlardı. Abi öyle bir şey abi işte bak. Beraberce hazırlıyorlar. Heyecanı da gidiyor oyuncunun. Mesela 10 günde bir 15 günde bir hazırlık birlikte maçta da yaptırıyorlar. Ve şeyde demiyorlar çocuklara. Aman yavaş olun, aman sakatlarsınız. Aman gol atmayın, aman yenmeyin ha. Rezil olmayalım da demiyorlar yani.
Şey var, bu Sümidika'nın şeyi geldi, açıklaması geldi de sürekli gidip gönderilip tekrar getirdi. Başka teknik adam yok gibi. Yani şey demiş, bak bu ligde kalmak istiyorsak 7-8 hazır futbolcu transfer etmemiz gerekiyor. 2-3 futbolcu için prensipte anlaştık, devrasında yönetime bildireceğiz. Yani başka bir teknik adam bulamıyormuşuz gibi yani sürekli gönderip tekrar alıyoruz. Ve Şubitikan'ın da geldiği takımlarda da sürekli transfer yaptırıyor yani.
Evet.
Çok da başarılı da değil.
Değerli izleyenler, değerli dinleyenler, Radyo Gol'de evet şu an Ali Naci şut çekti.
Yayın kazası.
Yayın kazası.
Yayın kazasına mahsus gidiyorum.
2 saat boyunca beraberdik. Yine bir perşembe günü saat 12 ile 14 arası. Hem Radyo Gol'de hem de Radyo Gol'de ortak yayında YouTube'da sizlerle beraber olduk. Hem izleyenlerle hem dinleyenlerle. Gerçekten çok keyifli geçti. Çok güzel aktı. Bütün gelişmeleri, detayları, haberleri, manşetleri sizlerle konuştuk, tartıştık. Haberleri, istihbaratları sizlerle aktardık. Gelecek hafta yine burada inşallah karşınızda olacağız. Hepinize mutlu günler, iyi haftalar.
Büyükler sona erdi.